Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu başlıyor.
Herkese günaydın. Mutlu bir hafta diliyorum sevgili dinleyenler, her birimize. Geride bıraktığımız haftada büyük heyecanlar yaşadık. O büyük heyecanların yansımalarının tamamını bugün sizlere aktaracağım. Ama öncelikle Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından hakem hocası Hilmi Hok hayata veda etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Önemli ve çok değerli bir futbol adamıydı. Benim de meslek hayatımda çok defa fikrine başvurduğum, röportaj yaptığım, özellikle ilk başlangıç zamanlarımda çok değerli bir adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi günün manşetlerini verip bu hafta ne olup bitti futbolda onları aktarayım sizlere. İşte günün manşetleri. Trabzonspor'un gizli liderliği bitti. Apaçık ligin zirvesine kuruldu. Puanı 44. Üstelik bir de deplasmanda oynayacağı yeni Malatya Spor maçı var. Kim ikinci diye soracak olanlara Başakşehir ben diye cevap veriyor. Trabzonspor'la aralarında bir puan fark var, 43 puandalar. Üçüncü mü? Galatasaray. Evinde yeni Malatya Spor'u zor da olsa mağlup ettiler. Sivas'ı puanda yakalayıp averajla geçtiler. 42 puan. Trabzonspor'dan 2, Başakşehir'den 1 puan uzaktalar ama Trabzonspor'un deplasmanda yeni Malatya Spor'la oynayacağı bir karşılaşmanın eksik olduğunu hala söylemem gerekiyor. Aşağılarda yangın var. Düşer denilen Kayseri Spor deplasmanda Denizli Spor'dan 3 puan getirdi. Denizli Spor'dan da Mehmet Özdili'yi götürdü. Hala işleri zor. Puanları 15. Ankara Gücü haftanın sürprizine imza attı. Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştırdı. Maç fazlasıyla ateş hattından çıktı, maç fazlasıyla. Puanları 20. Bugün karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa 16, Antalyaspor 19 puanda. Yani onlar da ateş hattında. Nasıl önemli bir karşılaşma. Konyaspor da sahasında Göztepe karşısında dağıldı. 20 puanda kalıp düşme endişesini iliklerine kadar yaşamaya başladı. Sırasıyla Denizli Spor, Çaykur Rizespor, Gençler Birliği ve Yeni Malatya 24 puanda. Aşağılara çok yakınlardı ama henüz tüm maçlarını oynamadıklarını da vurgulamakta fayda var. İşte futbolun görüntüsü böyleydi Süper Lig'de. Peki alt ligde, yani TFF 1. Lig'de neler oldu, neler bitti? Akhisar Yılmaz Vural'la birlikte gitti. Deplasmanda Hatay Spor'u 3-2 mağlup etti sevgili dinleyenler. Biraz sonra daha birkaç cümle daha olacak bunlar için, bunun için. Erzurumspor bugün Adana Spor'la karşı karşıya gelecek. İki takım için de çok kritik bir karşılaşma. Erzurum Büyükşehir Belediyesi artık zirveye yaklaştı. Çünkü 3 maçta 7 puan kaybetti Hatay Spor. Olmaz gerçekleşti ama futbolun içerisinde var bunlar. Dolayısıyla Bursa Spor'da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup edince Süper Lig için iyiden iyiye umutlandı. Bunlar futbolla ilgili söyleyeceklerim ama spor dünyası sadece futbolla dönmüyor, öyle değil mi? Bakalım başka neler olmuş. Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazandı. Nerede? Karate Premier 1. Lig'de Dubai'de. 50 kilo kumitede ülkemizi temsil etmişti Serap Özçelik Arapoğlu. Nadia Morales'i 5-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. Daha ne yapsın? Alkışlarımız, tebriklerimiz ona. NBA All-Stars maç yarışmasını muhtemelen seyretmişsinizdir. Yani canlı olarak seyretmemiş olsanız dahi mutlaka görüntüler önünüze düşmüştür. Görüntüler önünüze düştüğünde smaç yarışması hemen dikkatinizi çekmiştir. Smaç yarışmasında Derrick Jones Jr. birinci oldu. Şampiyon oldu, tamam. Ama Aaron Gordon 2.26'lık Taka Fall'un üzerinden vurduğu smaca rağmen yine ikincilikle yetindi. Niye yine? Çünkü önceki sene de katılmıştı. Yine ondan şampiyonluk beklenirken ikinci olmuştu. Sizin All Star Smaç yarışması şampiyonunuz kim bilmiyor ama Aaron Gordon gönlümün şampiyonudur. Bir daha Smaç yarışmasına katılmayacakmış. Vallahi katılmasın. Bu arada bir büyük başarıyı da söylemeden geçmemem gerekiyor. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 92 kiloda Süleyman Karadeniz İsviçreli Samuel Scherer'ı mağlup ederek altın madalya kazandı. Grekoromenciler 3. olarak dönmüşlerdi. Hep şunu söylediler, dediler ki bizim gözümüz, hedefimiz, her şeyimiz önce olimpiyatlarda, sonra bireysel bazı sporcularımızın önümüzdeki ay içerisinde seçme müsabakaları var. Bizim aklımız, fikrimiz orada. O nedenle Greco-Romenciler için söylüyorum. Bu bir ara dönem yarışmasıydı. Tam olarak konsantrede olamadık. Ama yine de tabii oradan bronz madalya, gümüş madalya geldi. Onlara da tebrik ediyorum. Bir kez daha Süleyman Karadeniz'e alkışlarımı gönderiyorum sevgili dinleyenler. Bir de dünya rekoru geldi. Dünya rekoru. Ama gözümüzden çok uzakta. Ben küçüklüğümde, çocukluğumda belki de o zamanlar tabii tek kanallı televizyon vardı ve ne verirlerse onu alıyorduk. Atletizm şampiyonasına, Avrupa buz pateni şampiyonasına oradan aşinayım, oradan sevdim onları. Çünkü büyülenmişçesine seyrediyorduk. Hatta çocukluğumdan yine hatırlarım, tramplen atlamayı falan seyrederdim. Neyse, sırıkla atlama da yüksek atlama da benim ilgi duyduğum branşlar arasında. Benim zamanımın adamlarından bir tanesiydi Sergey Bubka. Aklınız mutlaka bir köşesinde duruyordur, çıkartmıştır, şimdi önünüze getirmiştir. Hep böyle bir santim bir santim kırardı rekorları. Işın Bayeva, o da yakın dönemin isimlerinden, onu daha çok hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Duplantis bu kez 6,18 metreye geçti. Yani 6 metre 18 santimetre. Bir haftada sırıkla atlamada ikinci dünya rekorunu kırdı. Keşke bunları daha güzel seyredebilsek. Bu arada evet, uzmanlar kesinlikle herhangi bir problem yok diyor Tokyo Olimpiyatları için ama koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. En kısa zamanda önlem alınmazsa olimpiyatların da tehlikeye girmesi söz konusu. Tekrar vurgulayayım. Uzmanlar hiçbir endişe duyulmasın, ertelenmeyecek diyor ama koronavirüs bir türlü de kontrol altına alınamıyor. Allah uzak tutsun. Haftanın, hafta sonunun en böyle şaşırtıcı, en Allah Allah nasıl olur ya bu dedirtecek gelişmesi UEFA'nın finansal fair play kurallarını ihlal eden Manchester City'yi 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men etmesi ve 30 milyon avro ceza vermesiydi. Manchester City diyorlar ki sırada Paris Saint Germain var. Onlar da inceleme altında. Eğer yakalanırsa onlar da Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalabilecekler. Bak, Manchester City'den bahsediyoruz. Hatta Premier Lig, UEFA'nın bu kararından sonra belki de Premier Lig'de de puanı silinebilir gibi dedikodular çıkmaya başladı. Ha, Pep Guardiola bu aşamada Manchester City'yi bırakıp gider mi? Mirror gazetesinde gördüm, yok öyle bir şey diyorlar. Ama siz onların yok öyle bir şey dediklerine bakmayın. Dünya dönüyor. Bazen hızlı dönüyor, bazen yavaş dönüyor ama dönüyor. Dünya dönerken neyin ne olacağını bilemiyorsunuz işte. Paris Saint Germain demişken duymuşsunuzdur. Duymayanlar için ben bilgi vereyim. Duyanlara da hatırlatayım. Defalarca hatırlatılacak, izlenecek bir karşılaşma çünkü. Paris Saint Germain Amiens karşılaşması vardı. Amiens 3-0 öne geçti. Allah Allah ne oluyor derken goller yağmur gibi geldi arka arkaya Paris Saint Germain'den. 1-2-3 4. Paris Saint Germain 4-3'ü yakaladı 3-0'dan. Ama Amiens bir dakika abi dedi, 3-0'ı koruyamadım. Hiç değilse beraberliği kurtarayım. 4-4 bitti karşılaşma. Hani denir ya 4-4'lük maç diye. Paris Saint Germain Amiens karşılaşması öyle bir mücadeleydi, aklımızda kalmış. Portekiz Ligi'nde Braga'yı ne yapacağız? Deplasmanda Benfica'yı Palinho'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Braga böylece 66 yıl sonra. Bakın, boşuna bu haberi vermiyorum. Braga 66 yıl sonra Benfica deplasmanında kazanmayı başardı. Ve dünyanın en büyük yenilmezlik serilerinden birisi son buldu. Ben şimdi bunları yazarken, bunları aklıma da koyarken, pazartesi günü dinleyicilerimle bunları konuşurum derken aklıma da ne geldi biliyor musunuz? Ah, dedim ki muhtemelen birkaç saat içerisinde Galatasaraylı taraftarlardan, özellikle Galatasaraylı taraftarlardan mutlaka bir gönderme gelir bu maça. Nitekim yanılmadım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de Kadıköy'de Galatasaray'a karşı böyle net bir üstünlüğü var. Galatasaraylılar da diyorlar ki acaba bir yenilmezlik serisi daha son bulabilir mi? Ama orası tabii ki bizim ülkeyi ilgilendiriyor. Bu gerçekten dünyanın en büyük yenilmezlik serilerinden birisiydi. Ve 35 yaşındaki teknik direktör Ruben Amorim bir anlamda tarihte yazıyor. Çünkü Braga onunla beraber 9 maçın 8'ini kazanıp bir maçta berabere kalmışlar. Bu süreçte Sporting Lisbon'u 2, Porto'yu 2 ve Benfica'yı da bir kez mağlup etmişler. Portekiz Ligi kupasını kazanmışlar. 20 gol atıp 7 gol yemişler. Ya dedim ki bir dakika Sabri, sen bunu böyle paylaşacaksın ama bir şunu kontrol et. Vallahi kontrol etme fırsatım da olmadı. Çünkü başarı bana büyüğün ötesinde devasa geldi. Gerçekten bu devasa başarıyı elde ettiler mi? Yoksa beni mi trolledi acaba takip ettiğim, sevdiğim hesaplardan bir tanesi? Yok ya, yapmazlar onu. Gelelim Beşiktaş'a. Güncel borcu 2 milyar 961 milyon 902 bin falan filan feşmekan. Yani yuvarlayın 3 milyar. 3 milyar! Hani bazen diyorsunuz ya euro üzerinden söyleyin. O kulağa biraz daha hafif geliyor. İşte bölün 7'ye. Kaç çıkıyorsa euro olarak borcu da o kadar. Ahmet Durçebi Beşiktaş Kulübü Başkanı diyor ki bu şartlar altında Beşiktaş'ın tek bir çıkış yolu kaldı. Nedir o? Ha işte bak o nedir'i söylemeden önce diyeceğim ki gülme komşuna gelir başına. Çünkü eller kollar öylesine bağlı ki o kelepçeleri çözecek anahtarı bulabilmek çok zor. İş finansal sıkıntıya geldi mi başlangıçta alırsın kredi falan ama artık her şey hacize bağlandı mı da o krediyi verecek eller titremeye başlar. Sonra arkaya gider. El de bulamazsın karşında. Evet. Ahmet Durçebi demiş. Bir tek çıkış yolu kaldı. Bağış kampanyası. Karşınıza geleceğiz bu konuda. 1 lira ya da 1000 lira. Hepsi kıymetli artık Beşiktaş için diyor. Doğru. Bakın 1 lira ya da 1000 lira. Ben şimdi size 7,5 milyon liranın nerede olduğunu söyleyeyim. Ben söylemeyeyim daha doğrusu. Ben nereden bileyim? Mesut Urgancılar. Mesut Urgancılar kim? Beşiktaş Genel Sekreteri. Diyor ki 2017 yılında yatırım amaçlı 7,5 milyon lira karşılığında 11 apartman dairesi satın alınmış. Çok güzel, çok mantıklı. Şimdi herhalde bir 15 milyon olmuştur. 15 milyon olmasa 12 milyon olmuştur. Ne gezer bu 11 apartman dairesi parası ödenmiş. Fakat ortada ne daire var ne de tapu diyor. Mesut Urgancılar. İşte sevgili dinleyen gazeteciler bunun için var. Zamanında aman dikkat diye yazıp ortaya belge koyanların Atilla Türker sana saygımı gönderiyorum. Ne dediğini iyi analiz etmek gerekirdi öyle bağırıp çağırmak yerine. Şu bilgiyi de ekleyelim. Beşiktaş Denetim Kurulu raporunda Ahmet Nur Çebi'nin göreve geldikten sonra kasaya 67 milyon 282 bin lira koyduğu açıklanmış. Hani Fikret Orman demişti ya Ali Koç geldi Fenerbahçe'ye. Ali Koç parayı koyuyor. Madem güçlü başkan buyursun koysun parayı. Ahmet Durçebi de haklı olarak diyor ki ya Allah aşkına diyor. Güçlü başkan demek paralı başkan demek mi diyor. Sen diyor beni diyor Ali Koç'un karşısına çıkartarak diyor küçük mü düşürmeye çalışıyorsun diyor. Beşiktaş'ın problemleri gördüğünüz gibi sadece parasal problemler değil. İdari yönden de birlikte olmak kenetlenmek yolunda da sıkıntıları var Beşiktaş'ın. Bakalım aşarlar mutlaka koca Beşiktaş bu ya.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugal'la ısınma turu devam ediyor. HDI Sigorta.
İki haber daha vereyim. Öyle gideyim demiştim reklam ama baktım ki reklam süresini çok geçirmişim. 10-18'i bulmuş. Özür dilerim Hakan Veysoğlu. Sevgili reklam servisi beni affedin lütfen. Ama yine de dinleyicinin en yoğun olduğu saatlerde reklamı girme fırsatını bulabildik. Bu anlamda sizlere sonsuz teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için, bize değer verdiğiniz için. Alanya Spor karşılaşmasında teknik direktör Erol Bulut'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç ceza almıştı Hasan Şaş. Dolayısıyla Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'in yanında olmayacak. Derbide önümüzdeki hafta derbide olmayacak 2 isim daha var. Onlar da Fenerbahçeli 2 isim. Birisi Emre Belezoğlu. Çok ciddi şekilde sakatlandığı söyleniyor. Ama o kadar uzun sürmeyecek tedavisi. 3 haftaya kadar döneceği vurgulanıyor. Oyuna sonradan girmişti. 68'lerde de çıkmak durumunda kaldı. 45'te girmişti. Geçmiş olsun. Luis Gustavo sarı kart cezalısı. O da forma giyemeyecek. Lemina'nın durumunu da Galatasaraylılar merak ediyor. Tahmin ediyorum bugün Lemina'nın durumu da net bir şekilde ortaya çıkar. O da sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı. Hatayspor evet. Akhisar mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Bayram Toysal görevinden istifa etti. Bunun sebeplerinin bir tanesi de lider Hatayspor'un dediğim gibi son 3 maçta 7 puan kaybetmesiydi. Artık kayıp haftalarının telafisinin çok fazla mümkün olmadığı zamanlara geldik sevgili dinleyenler. O yüzden de biraz sıkıntı var doğal olarak. Şimdi maçlara geçelim yavaş yavaş. Maçlara geçelim geçmesine ama hep böyle birinci maçtan başlardık. Bu kez son karşılaşmadan başlamak istiyorum sevgili dinleyenler. Son Galatasaray'ın yeni Malatya Spor'la oynadığı karşılaşmayla başlayalım şöyle bir. Öncelikle Yeni Malatya Spor çok zorlu çıktı. Galatasaray bir penaltı golüyle, Adem'in penaltı golüyle kazanabildi 1-0. Şimdi şöyle bir baktım, baktıklarımı da not aldım tabii ki. Öncelikle bir sizden, yani sen, ben, bizden neler dökülmüş sosyal medyaya. Enes Soydemir, herhangi birisi değil. Bir taraftar, bir futbol sever Enes Soydemir. Allah'tan diyor, rakipler hep kendi ayağına sıktı da fark eridikçe eridi. Yine en çok bizim maçta uykum gelmişken kazanmayı bildik. Şu futbolla fark eriyor. Lemina'sız derbiyi görmek istemiyorum. Umarım Lemina'da sıkıntı yoktur. Hah, biraz önce söylediğim şeyi Galatasaraylı Enis Soydemir de tekrarlıyor. Galatasaraylılar da Lemina'dan gelecek haberi bekliyorlar ama bugün şu an için bu haberi verebilmek mümkün değil. MR çekilecek, onun sonuçlarına bakılacak ve ondan sonra karar verilecek. Lemina oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Bülent Kalafat diyor ki Galatasaray'ın penaltı kazanmasıyla sonuçlanan hücumun çalışılmış olduğu, Şener'in devre boyunca kendine en güvenerek ve tereddütsüz attığı pası içermesinden belli. Sahir pozisyonlarda eli ayağına dolanan adam şak diye merkezden kanada tekte oynadı. Bülent Kalafat da böyle görmüş. Gazeteciler neler yazmış, onları da biraz sonra aktaracağım size. Daldım Galatasaray sayfalarına, bakalım yazarlar Galatasaray Yeni Malatya Spor karşılaşmasıyla ilgili neler söylemişler diye. İşte dillerinden dökülen şu özetle. Şansal Büyüka, Milliyet. Galatasaray ikinci yarıyla birlikte ballı börekli haftaları 6'da 6 yaparak, yani en ufak fire vermeden bitirdi. Büyük başarı. Ancak bu 6 maçlık galibiyet serisinde Galatasaray'ın en fazla zorlandığı, iyi futbola uzak kaldığı maç bu son Yeni Malatya maçı oldu. Galatasaray'da her sıkıntıda olduğu gibi daha dakika bir Mustera ben buradayım dedi. Soldan Bifuma'nın bindirmeleri, driplingleri Galatasaray savunma anlayışını sarstı salladı. Malatya orta alanda da presin ve müdahalenin şiddetini arttırınca Galatasaray oyun kurmakta zorlandı, sinirlendi. Bir anlamda tuzağa düştü. Bu dakikalarda Lemina 9 canlı canavar gibi ortaya çıktı, uçana kaçana müdahale etti. İlk yarının son saniyesinde Seri'nin eliyle topun ceza alanı içinde buluşması penaltıyı çağrıştıran bir pozisyon. Alper Ulusoy çareyi ilk yarıyı bitirmekte buldu. Emre Akbaba'nın da beklenen çizgilerin gerisinde kaldığını söylemeliyiz. Emre ancak son çeyrekte şöyle bir göründü. Ancak rakibe saygı duymak lazım. Galatasaray iyi oynayamadı mı? Yoksa oynamasına Malatya Spor izin mi vermedi? Şurası kesin. Son dönemlerin en etkili Malatya'sını izledik. Yakın zamanda Galatasaray'ı bu kadar zorlayan bir başka takım olmamıştı. Özellikle Bifuma. Galatasaray için fikstür avantajından doğan ballı börekli haftalar bitti. İki adaydan gündüz maçında Trabzonspor'u, akşam maçında Galatasaray'ı izledik. Gördük ki Trabzonspor sadece puan olarak değil, futbol olarak da Galatasaray'ın çok önünde. Galatasaray'ın bu Trabzonspor'u yakalaması, yenmesi ve geçmesi için çok daha fazlasına ihtiyacı var. Şansal Büyükağ yazmış bunu Milliyet'te. Bir de İlker abi, saygılar selamlar olsun, kulakları çınlasın, Hürriyet gazetesinde şöyle der: artık hesap dönemi başladı. Alınacak 3 puan göze hoş gelen en iyi futbola tercih ediliyor. Zirve hesabı yapanların derdi ne olursa olsun her maçta galibiyetle ayrılmak. Ligin ikinci yarısına başlarken 10 puan gerideki Galatasaray'ın son 6 maçta topladığı 18 puan yukarıdaki ve aşağıdaki her takımı gerçekçi olmaya ve kazanmak için oynamaya zorluyor. Bu sezon Süper Lig'de her maçın her skora gebe olduğunu çok yazdım. Sivas, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanya'nın kaybettiği puanlar Galatasaray'ı potaya iyice soktu. Yıldızlar ateş böceği sanılmaktan korkmazlar. Terim o kadar puan gerideyken Galatasaray'a ateş böceği muamelesi yapanlara bugünleri hatırlatmıştı. Süper Lig artık korkusuz takımların ligi. Malatya Galatasaray'dan, Ankaragücü Fenerbahçe'den, Rize Trabzon'dan, Göztepe Konya'dan, Kayseri Denizli'den korkmadan açık, cesur ve kazanmaya oynuyor. Haftalar önce Fatih Terim Kadıköy'e Fenerbahçe'nin 4 puan önünde gitmeyi düşünmüyordu belki de, ama bu ligde her maç her sonuca gebe ve yarım golle de olsa alınacak bir galibiyet artık zirvedeki her takımın temel amacı gibi görünüyor. Galatasaray'ın oyununu kupadaki Alanya maçında oynadığı futboluyla kıyaslayanlar daha yavaş, daha az çarpışan, dingin bir futbol olduğu kanaatine varabilir. Ancak dinginlik alışık olduğumuzdan daha yüksek bir enerji halidir. Aynen bir topacın çok hızlı dönerken görünmemesi gibi. Bu hafta Fatih Terim için, Galatasaray için, hatta Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir için en önemli karşılaşma şüphesiz Ülker Stadı'ndaki Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Bakalım Galatasaray'ın dinginliğinde alışık olduğumuzdan daha yüksek enerjiyi Kadıköy'de görebilecek miyiz? Bir dinleyici alacağım sevgili dinleyenler, bu bölümün sonunda 0212 363 0434 0212 363 0434 ama öncesinde Osman Şenher'e bakalım. Osman Şenher Galatasaray ile ilgili yeni Malatyaspor karşılaşmasında neler söylüyor? Galatasaray diyor, çarşamba gecesi oynadığı 98 dakikadaki o muhteşem futbolunu yeni Malatyaspor karşısında gösteremedi. 37 bin taraftar ne kadar coşku da baskı da verseler hakikaten tanıyamayacağımız kadar top kaybıyla oynayan sarı kırmızılıları bir türlü havaya sokamadılar. Bilhassa orta sahada top kayıpları, yerini bulmayan paslar, mutlak kazanılması gereken maçta sıkıntı yarattı. Ömer mecburen sol bek oynadı ama Ömer önde de daha etkili oynuyor. En azından orta sahaya büyük destek veriyor. Seri tamam çabaladı ama onun da temposu çok düşüktü. Emre Akbaba daha fizik olarak hazır değil. Maçın 70. dakikasında oyundan düşüyor. Onyekuru şu an 90 dakika oynayacak performans yok. Sahada 90 dakika kalsa da kendine ekonomik kullanmak mecburiyetinde kalıyor ve top kaybı yaşıyor. İyi ki Lemina var. Takımı toparlıyor, hücuma çıkıyor, rakip atakları karşılıyor. En önemlisi... Üçüncü stoper gibi çok top kesiyor gerçekten şu an için bu takımın olmazsa olmazı. Sonuçta stresli haftalara girdik. Artık güzel futbol, iyi futbol hiçbir takımdan beklememek lazım. Şampiyonluk yarışında 3 puanı cebine koyan takım zafer kazanmış gibi oluyor. Galatasaray'da Malatyaspor'dan 3 puan aldı. Haftaya derbi var. Futbolcular sakatlanmamak, kart görmemek için risk almadan böyle bir oyun tarzını seçmiş olabilirler. Osman Şenher abim de Milliyet gazetesinde bunu yazmış. Şimdi siz ne demişsiniz, siz ne diyorsunuz, sizi dinliyorum.
Alo.
Kulağım sizde.
Sabri abi merhaba.
Merhaba.
İstanbul'dan Ünal abi ben.
Dinliyoruz.
Abi senin daha iyi bildiğin bir konu hakkında yardımını isteyeceğim senden. Şimdi bu internette online oyunlar vardır biliyorsun, işte tavlaydı, okeydi, bilmem neydi.
Bilmiyorum.
Bu bazı oyunlarda şey
hiç
vardır.
Hiç oynamam, bilmiyorum.
Peki. Bazı oyunlarda şey vardır, ben şöyle anlatayım. Karşı tarafla sohbet edebilirsin, yazarsın, istediğini yazıp gönderebilirsin. Bazı oyunlarda ise kalıplaşmış mesajlar vardır. Merhaba, iyi oyunlar, iyi şanslar, şanslıydın, teşekkür ettim filan. Sadece bunları yollayabilirsin. Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum ben. VAR'a gelmek istiyorum. Hani VAR protokolü, VAR protokolü deyip dururuz ya abi. Burada hakemlerin arasındaki konuşmalar, burada bahsettiğim gibi kalıplaşmış şeylerdir değil mi? Hani siz birkaç kere örnek verdiniz. Hocam yüksek penaltı şüphesi var. Gel bir seyret.
Aynen.
Bunlar kalıplaşmış şeyler değil mi abi?
Öyle umuyoruz çünkü hiç dinlemedik. Öyle şimdi, olduğu söyleniyor. Söylenenlere icabet ediyoruz. Evet. Onlar evet, diyorsa o, doğrudur diye.
Yani orada herhalde bir geyik muhabbeti dönmüyordur mesela.
Olamaz.
Cüneyt Hoca var ki şeyde ortada. Atıyorum Arda kardeşler vardı. Arda kardeşler ya hocam senin de yenge rahatsızdı ne oldu filan gibisinden bir muhabbet dönmez orada. Şimdi sormak istediğim şu. Federasyon başkanımız şöyle bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın dedi Ahmet Başkan'ın dedi var kayıtları açıklansın diye bir talebi oldu dedi. Ya dedi arkadaşlar dedi bir de bunu açıklayarak dedi bir kaos ortamı yaratmayalım dedi. Şimdi buradaki konuşmalar böyle kalıplaşmış şeylerse nasıl bir kaos ortamı yaşanacak bunu merak ettim ben abi bunu sormak istedim sana.
Peki şöyle olacağına inanıyorlar. Bu var kayıtlarını açıklayacaklar orada olmadık hani. Bir kelime, bir cümle onu alırlar, başka tarafa götürürler endişesi yaşıyorlar. Anlatabiliyor muyum?
Evet abi. Ya en azından temiz geçen bir konuşmayı herhangi bir maçta temiz geçen bir konuşmayı
aynı fikirdeyim.
Açıklasınlar da
aynı her fikirdeyim. Rahatlasın. Aynı fikirdeyim. Ben de onu söylüyorum. Diyorum ki bunu Hollanda eğitim amaçlı yapıyor. Siz de eğitim amaçlı yapın. Bir, iki defa yapın. Kamuoyuyla paylaşın. Ondan sonra bir daha da zaten tamam bitti. Beşiktaş'ın tahkim kurulundan cevabı bekliyor bu arada. Onu da vurgulayalım. Teşekkür ederim.
Ben çalışmaları iyi yayınlara.
Eksik olmayın. Biraz sonra Trabzonspor'la devam edeceğiz.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, en son karşılaşmadan başlayarak yeni karşılaşmalarla devam ediyoruz. Trabzonspor Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 4. dakika Sörloth, 43. dakika Caner Osmanpaşa kendi kalesine ama %60'ı Sörloth'tan. Sol taraftan taşıdı topu, Sörloth vurdu, çok sert bir top attı. Caner Osmanpaşa çıkarmak isterken kendi kalesine gönderdi. 90+3'te Yatabare, Çaykur, özür dilerim. 90+3'te Yatabare Sivasspor'u golünü attı ama artık çok geç olmuştu. Hep Sörloth dedim. Bu adam cezalı değil miydi? Nasıl bugün sahada oynuyor? Ben mi bir şey kaçırdım diye yazan çok futbol sever gördüm sosyal medyada. O zaman onlara cevap vereyim. Evet, bir şey kaçırdınız. Tahkim kurulu Sörloth'un cezasını bir maça indirdi. Kupada Erzurumspor maçıyla cezasını tamamladı Sörloth ve Sivasspor'a karşı formasını giydi. Ve Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'deki 17. golünü attı. Ahmet Ağaoğlu, ona mikrofon uzatıldığı zaman biz federasyonun kurullarına güveniyoruz. Federasyonun kurullarının en doğru kararı vereceğini biliyoruz. Çünkü onlar hukuksal anlamda bizim aklımıza soru işareti getirecek bir karar almazlar demek yerine dedi ki bir maç oynamasa fark etmez. Burada verilen mücadele bir maçın mücadelesi değildi. Adaletin mücadelesiydi. Yoksa bir maçta oynasın oynamasın fark etmez. Ahmet Ağaoğlu bunu söyledi. İşte diyorum ki adalet için mücadele mi etmek gerekiyor? Evet. Gördüğümüz kadarıyla adalet için mücadele etmek gerekiyor. Sesin yükselmesi gerekiyor. Oysa cezanın bir maça indirilmesinin hukuki oluru varsa o olur. İlla mücadeleyle mi elde edilmeli? Zaten hukuk bu kararı vermeyecek mi? Ayrıca benim dinlediğim tüm hukukçular hukuk penceresinden bakıp zaten Sörloth'un cezasının bir maça indirileceğini söylemişlerdi. Yazmışlardı. Ama işin ne boyutuna geldiğini görmek açısından çok net bir örnektir bu. Kimsenin hiç kimseye güveni yok artık. Herkes sesini yükseltiyor. Trabzonspor bu karşılaşma öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hüseyin'in yerine Manuel da Costa'nın ilk 11'de görev yapacağını açıklamıştı. Sakatlanan Vakame'nin yerine de 34. dakikada Abdülkadir Parmak oyuna dahil oldu. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'da son derece zorlu bir karşılaşma oynayacak. Beşiktaş maçı İstanbul'a geliyor. Zirve mücadelesinde Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya gelirken Trabzon'da Beşiktaş deplasmanında mücadele edecek. Beşiktaş'ın belki o küçücük kalan umudunu biraz daha büyütebilmek için en önemli şansı. O da zorlu bir mücadele olacağı şimdiden belli. Sevgili dinleyenler, işte tablo böyle. Sivasspor lider. Sivasspor lider, lider olmakla beraber bir de Yeni Malatyaspor'la oynayacağı karşılaşma var. O karşılaşmayı da kazanırsa varın Trabzonspor'un durumunu siz hesap edin. Siz hesap edin derken sizi çok fazla da zorlamayayım. Ben söyleyeyim. Trabzonspor şu anda 44 puanda. 1 puan geride Başakşehir 43, Galatasaray 42, Sivas 42, Alanya 39. Gençler Birliği'ne bakın siz. Gittiler Alanya'da, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiler. Futbol bu, güzelliği bu. Ama futbolun güzelliğini siz belki de görmeyeceksiniz. Alanyaspor taraftarları, yaklaşık 3000 Alanyaspor taraftarı takım otobüsü için böyle adeta bir kortej oluşturmuşlar. Muazzam meşalelerle falan inanılmaz güzel görüntüler verdiler. İşte belki de bu görüntüde kalmalı. Bu güzellikle kalmalı. İşte o şampiyonluk, üst sıra kazanmak, o strese gelince bazen kaldıramıyorsunuz o stresi. Alanyaspor 39 puanda. Fenerbahçe 38, Beşiktaş 36. Göztepe'de Konya deplasmanından getirdiği galibiyetle 33 puan yaptı. Şöyle üst sıralara, en azından kupalara bir göz kırptı ama hala zirveden çok uzaktalar. Onlar orta üst sıra takımı olsunlar, bize bu sene yeter, aman alt sıralara çok yaklaşmayayım derdindeler. Şimdi şöyle bir bakalım gazete sayfalarına girelim sevgili dinleyenler. Gazete sayfalarına girelim ve bakalım Trabzonspor için kimler neler yazmış. Zeki Uzundurukan, Fotomaç gazetesi yazarı, Fotomaç gazetesinin genel yayın müdürü, Trabzon şehri diyor, tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Şenol Güneş spor kompleksindeki muhteşem tribün coşkusu maçın hemen başında Trabzonspor'a golü getirdi. Golden hemen sonra Hüseyin Çimşir'le kabuk değiştiren ve sonuca endeksli oynayan bir takım haline geldi tekrar Bordo Mavililer. Nedir bu değişiklik? İyi savunma yapmak, skoru tutmak ve kontrollü oyun. Hal böyle olunca Sivasspor'u kalesinden uzak tuttu Trabzonspor. Mikel bile hem iyi savunma yaptı hem de hücuma çıktı. Da Costa da tam Trabzonspor'un aradığı stoper olduğunu belgeledi. Çok sağlam ve akıllı. Sörloth'un attığı golün asistini yapan Ndiaye sahada basmadık yer bırakmadı. Ndiaye Sosa'nın da yükünü hafifletti. Sörloth iki golde ceza sahasında Caner ve Cilerme'nin adeta yapışık pozisyonda olduğunu görünce bilerek sert bir top kesti. Neden bu topu kesti? Çünkü Sörloth biliyordu ki o kestiği top bu ikiliden birine çarpıp ağlara gidecek. Öyle oldu zaten. Trabzon şehri şampiyonluğuna adeta iliklerine kadar inanmış. Bu inanmışlık sahadaki takımın da ruhuna işlemiş. Sahada savaşmayan oyuncu yoktu. Zeki Uzundurukan özetle bunları yazmış Fotomaç gazetesinde. Şimdi İskender Günen abimi çok özlediğimi hatırlatayım, onun da kulaklarını çınlatayım. Sabah gazetesinde başlığını kahraman Sörloth olarak atmış. 2011 Nisan'ından sonra ilk kez yakalanan liderlik büyük takım için çok önem arz etmektedir. Bazı maçlar vardır ki hedefe ulaşabilmeniz için mutlak galip gelmeniz gerekmekte. Aynen bu maçta olduğu gibi. Oyun başlangıcı taraftarın coşkusuyla birlikte önde baskı, rakibi hataya zorlama ve ardından Sosa, Ndiaye ile gelişen atak ve Sörloth'ta bulunan gol. Bu tür maçta 1-0 öne geçmek motivasyon ve de özgüven açısından büyük önem taşımakta. 1-0'dan sonraysa daha farklı bir oyun anlayışıyla sahada yer alması gereken Trabzonspor'da sorunlar baş gösterdi. Çünkü gördük ki topa daha fazla sahip olan taraf konuk takım Sivasspor'du. İkinci yarıysa Sivasspor'un Trabzonspor ceza alanında daha fazla geldiği anlar var. Fakat final pası yetersizliği ve de bireysel anlamda üst düzeyde oyuncuların bulunmaması, bir de Uğurcan ve de Trabzonspor savunmasının en iyi ismi Da Costa karşılarına çıktığı için daha erken golü bulma şansını bir türlü yakalayamadılar. Alınan 3 puan bundan sonraki haftalar ve de bir maç eksiğine rağmen liderliği almak önemliydi. Fakat liderliği yakaladığınız maçta düşünmeniz gereken daha sonraki haftalarda yapacağınız önemli karşılaşmaları hesaplamak zorundasınız. Alınan 3 puan güzel ama oyun hiç de yeterli değil. Bakın, bakış açıları ne kadar önemli. Biraz önce Şansal Büyük'a basın dünyasının duayen isimlerinden bir tanesi. Bir Trabzonspor'u izledim, bir Galatasaray'ı izledim. Trabzonspor Galatasaray'ın çok çok önünde oyun gücü olarak diyor. İskender Günen'de alınan 3 puan güzel ama oyun hiç de yeterli değil diyor. Acaba bugünlerde sonuca yönelik anlamlar daha mı ön plana çıktı? Ondan mı? Ama oyununuz güçlü değilse bir yerde teklersiniz ve artık o teklemelerin de pek fazla telafisi yok. Oyun hiç unutulmamalı. İskender Günen'in Sabah gazetesindeki yazısından sonra geldim Cemal Ersen'in Milliyet'teki yazısına. Hafta içinde kupa maçlarında zorlu hava koşulları iki takım için de geçerliydi. Trabzonspor'un avantajı Erzurum'un dondurucu soğuğunda genç oyuncularıyla mücadele etmesiydi. Sivas Spor da benzer bir ortamda evinde tur mücadelesi yaptı. Kim daha çok yıprandı derseniz elbette Sivas Spor. Çünkü Rıza Çalınbay'ın tur için Trabzonspor gibi bir lüksü yoktu. Gördük. Fiziksel ve zihinsel olarak yorgun bir oyuncu topluluğu vardı sahada. Sakatlıklar nedeniyle yapılan zorunlu oyuncu değişiklikleri bunun kanıtı. Sadece iki takımı değil, zirveye göz diken tüm ekipleri yakından ilgilendiren bir mücadele olacağı aşikardı. Herkes kendi hesabını yapıyordu. Maçtan önceki tablonun değişmemesi için dua eden teknik adamlar bile vardı eminim. Kimse 90 dakikanın tamamında ve her maçta aynı yüksek performansı bekleyemez. Bu ligimiz için anormal bir şey ve her takım için geçerli. Lakin başarıya giden yolda en önemli faktör istikrar. Oyunda ve skorda istikrar. Taraftar çok şey ister ve bekler. Hele yılların özlemi varsa. Onlara kızamazsınız. Camiayı üzmemesi gereken futbolcular ve teknik heyettir. Yolu yaralamış ve müthiş bir atmosfer yakalamış Trabzonspor'un geçmişteki hesabı kapatması, 2010-2011 yılı ruhunun tam tüm takım oyuncularına enjekte edilmesine bağlıdır. Anlatın ve süreci bir önemli ders konusudur. Alan alır, alamayan gider diyor Cemal Ersen Milliyet gazetesinde. Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu sevgili dinleyenler. Trabzonspor liderlik koltuğuna oturmakla kalmadı. Trabzonspor aynı zamanda bir maç eksiğiyle bunu başardı. Şimdi sizi bir dinleyeyim. Araya bir dinleyici alayım. Konuşmak istedikleriniz vardır. 0212 363 0434. Birkaç mesaj da okuyayım aynı zamanda. Mahmut Tuncel. Erteleme maçı bu hafta olurdu. Türkiye Futbol Federasyonu yine sınıfta kaldı diyor. Evet, açıklamadılar o erteleme karşılaşmasının. Yani Yeni Malatya Spor Trabzonspor karşılaşmasının ne zaman olacağını. Derfin Yunus Dane, dün akşam senenin koluna çarpan top penaltı, törenin çift sarıdan atılması lazımdı. Emre Akbaba'ya yapılan penaltıydı. Güzel futbol yoktu, heyecan vardı. Neyse, hiç değilse sahaya döndük. Hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ederim Derfin Yunus Dane. Radyoya gelebilir miyiz diyorsunuz ama ben o kadar sıkışık durumdayım ki buradan hemen koşturuyorum başka bir tarafa, oradan başka bir tarafa. İnanın bana, nerede olacağım konusunda söz veremediğim için bu konuda söz veremiyorum. Bir de yani o kadar yoğun tempoda çalışıyorum ki bunun hazırlıkları bile benim 4-5 saatim alıyor. Şu 2 saatlik programın hazırlıkları benim 4-5 saatim alıyor. Günde. Cumartesi, pazar 4-5 saat. Teşekkür ederim bu ilginiz için ayrıca. Serinin koluna çarpan topun penaltı olup olmadığı tartışmaları var. Doğru ama şu daha önemli. Video yardımcı hakem görüyor değil mi bu pozisyonu? Neden acaba hakemi uyarmadı? Ben neden uyarmadığı konusunda bir şüpheye düştüm. Bir soru işareti. İzlediğim pozisyonlarda net bir şekilde Seri'nin eline mi geliyor, göğsünden mi sekiyor anlayamadım. Eğer bizim izlemediğimiz bir görüntüde Seri'nin topa koluyla müdahale etmediğini görmüşse video yardımcı hakem uyarmaz. Onun için ne olur hakem niye VAR'a gitmedi diye sormayın. Hakem VAR'a gitmez. VAR eğer gerekirse inceleme için hakemi monitöre davet eder. Merhaba sevgili dinleyenimiz.
Alo, selamünaleyküm.
Aleykümselam.
Kolay gelsin Sabri abi, nasılsın? Ben Bursa'dan Volkan abi.
Söyle Volkan, iyiyim hamdolsun. Sen de iyi misin?
İyiyiz Allah'a şükürler abi. Oğlan ne yapıyor abi, iyi mi? Devam mı?
Sen şimdi futboldan bahset, onları çarşambadan tamam. Perşembeden sonra konuşalım. Abi, şimdi çok yoğun günden.
Abi tamam, içim çok dolu abi, radyoyu bugün dinleyemedim. Biliyorsun ben çok iyi Beşiktaş taraftarıyım.
Bilmiyorum.
Abi. Daha önce bağlamıştım. Belki oradan bilirsin abi.
Belki.
Ben şunu diyorum. Bu kadar haksızlıklara rağmen Beşiktaş taraftarı lütfen stadı doldursun. Şu Trabzon'la beraber. 12 hafta kaldıralım ayağı abi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bundan daha iyi bir tarih yazılmaz yani abi. Bak diyorum ki şu 12 maçta 2 tane maç var. Alanya ve Galatasaray deplasmanı. Allah'ın izniyle biz buradan çıkacağız abi. Bütün Beşiktaş taraflarını ben sadece destek için. Hani bizim umudumuzu kırıyorlar ya abi. 38 puanlı Fener şampiyon olabiliyor. 36 puanlı Beşiktaş olamıyor abi. Ben sadece bunu söyledim abi. Daha sana bağlanan çok hikayelerim falan var. Onları da anlatmak istiyordum ama. Başkalarının da hakkına girmek istemiyorum. Hani takımdan babadan oğula geçen bir sürü hikayelerim var. Her zaman bağlanamıyorum abi. Vaktim varsa istiyorsan bir anlatayım onu.
Gözünü seveyim bunu çarşambadan perşembeden sonra yapalım. Çünkü şimdi çok yoğun bir şey gündem ama bağlanmışsın evet, anlatayım demişsin.
Evet.
Anlatma demek olmaz. Anlat.
Evet. Abi şimdi benim babam hasta bir Galatasaraylı abi. Biliyorsun eski zamanda Cübderbaz zamanından ben de Galatasaraylıydım. Ama benim sünnetimde babam bana bisiklet alacaktı abi almadı. Almadığı zaman ben de dedim ki bana kim bisiklet alırsa ben o zaman o takıma geçeceğim dedim. Hı. Amcam bana bir bisiklet aldı o zaman abi. Hatta köyde bana böyle sözleşme imzalattırdılar. Kağıda yazdılar tamam mı? Ben de bir Beşiktaşlı oldum abi. Ondan sonra Bursa Nilüfer'de oturuyorum ben abi. Hasta Beşiktaşlıyım. Yani beni herkes tanır abi. Hı. Sonra Beşiktaşlık bizim içimize kavruldu. Benim de bir oğlum var 13 yaşında. O da hasta Bursa Spor'da.
Allah
abi. Yani babadan oğula geçmiyor yani abi.
Öyle ama daha 13 yaş erken ya. Ben yok 15'te arkadaşlar abi, çok önemli arkadaşlar. Arkadaş evet, çevresi evet. Çok önemli.
Abi o da çok önemli. Bir de bu hafta Adana maçına gittik oğlumla beraber. Hı. Hasta bir görsen abi. Yani baba diyor bana küfür ediyorlar Volkan Şen'e diyor. Üstüne alınma diyor. Takılıyor adım da Volkan ya abi. O yüzden
doğru.
Hani anlatıyorum abi babadan oğula geçmiyor. Yani geçmiyor abi bizim hikayelerimiz.
Anladım. Anladım.
O yüzden abi benim tek dileğim şu Beşiktaş taraflarından. Şu maçı aldık mı ben inanıyorum abi. İki deplasman kalıyor. Biri Alanya, biri de Galatasaray. Onlar da birbirleriyle oynayacaklar. Ben şunu da iddia ediyorum. 3-4 hafta sonra biz eğer 3'te 3-4'te 4 yapalım abi. Bizim 2 puan kalır aramızda liderle. Ama şu maç çok önemli abi. Bu maçı almamız lazım diye düşünüyorum.
Peki. Teşekkür ederim. Tayyip Ak çok doğru bir şey yazmış. Fenerbahçe Beko'nun kupa zaferinden neden bahsetmediniz? Varsa yoksa futbol mudur spor diyor. Ya bu biraz haklı biraz da haksızlık olmuş. Biraz acımasızlık olmuş. Şöyle yayına başladığım zaman size karateden, güreşten, basketboldan her şeyden haber vermeye çalıştım. Evet doğru çünkü ben işte iki bebek sahibi olunca erken yatmak durumunda kalıyorsunuz. Tamamen aklımdan çıkmış. Notlarımın arasında o maç geç bittiği için notlarımın arasında yoktu. Evet doğru. Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka'yla Fenerbahçe karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe 74-71 kazanmayı başardı sevgili dinleyenler. Ve Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Tayyip Ak'a da bunu hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Bu hatırlatmadan sonra illaki bir laf sokmanız gerekmiyor. Yani Fenerbahçe Beko'nun kupa zaferinden neden bahsetmediniz diye noktalamış olsaydınız ben bu mesajı yine okurdum. Hakan Bayhan biraz önce bir dinleyenimiz Yusuf Dane mesaj atmıştı. Ona karşılık veriyor. Malatya'nın penaltısı verilmemiş. Neden tek taraflı yorum yapıyor? Galatasaray'ın kazandığı tüm maçlarda video yardımcı hakem gayet iyi çalışıyor diye cevap vermiş. Peki Bahtiyar Karaman hangi takım taraftarı olduğunu bilmiyorum. Bu hakemlerden nefret ettim. 3 haftada 8 puanımızı yediler diyor. 3 haftada 8 puan yemişler. 3 haftada 8 puan yemişler. Neyse hesap yapayım benim kafa yanacak şimdi. Ahmet Yılmaz. Mevlüt'e haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz? Bunu açık bırakayım. Fenerbahçe geldiği zaman konuşalım. Mustafa Şenalp, umarım Lemina'dan gün içinde iyi bir haber gelir ve derbide oynar. Kendisi takımın yarısı demiş. İlk bölümünü bilemiyorum. İlk bölümünü MR sonrasında Galatasaray Kulübü açıklayacaktır. Ama Malatya Spor karşılaşmasında da Lemina'nın ne kadar etkili olduğunu, Galatasaray için ne kadar vazgeçilmez olduğunu gördük. Eyüp Kara, biraz önce Trabzonspor'dan bahsetmiştik. Trabzon gençlerle diyoruz ama 11'de dün 10 yabancı vardı. Giren gençleri ıskalıyorlar. Bu takım şampiyon olsa altyapıdan bir tane bile adam oynayamaz diyor. Şimdi iki açıdan bakmak lazım. Doğru Eyüp Kara. Trabzonspor şu anda bulunduğu başarıyı o gençlerle elde etti. İşte stoperinde Hüseyin vardı, kalesinde Uğurcan vardı, orta alanda Yusuf vardı, Abdülkadirler var. Daha gelenler de var. Fakat o zamanlar üzerlerinde bu kadar büyük baskı yoktu. Ve sonrasında işte Yusuf gitti. Abdülkadir Ömür'e dünyanın parası teklifler varken bir anda sakatlandı. O çıktı. Abdülkadir Parmak keza öyle. Ve Başkan Ahmet Ağaoğlu şunu söyledi. Dedi ki sizin üzerinizde şampiyonluk baskısı oluşmaya başladığı zaman artık tecrübeyi tercih etmeniz gerekiyor. Genç futbolculara forma vermek o kadar kolay olmuyor. Kısmen katılıyorum buna. Eğer bir hedefiniz varsa o hedef doğrultusunda ne yapabileceğinizi iyi hesaplamanız gerekiyor. Athletic Bilbao taraftarı hiçbir zaman Athletic Bilbao'dan şampiyonluk beklemez. Ama altyapısından futbolcuların yetişmesini bekler mesela. Mesela. Eyüp Kara, sizinle ilgili düşüneceğim, söyleyeceğim buydu. Mahsun Baştu. Birinci lige VAR gelsin diyoruz. Futbol Federasyon Başkanı maliyeti yüksek diyor. İki VAR hakemi, bir tane ekran koymanın maliyetinin neresi yüksek? Ah ya tabii ya. Mahsun Baştu. Geçenlerde ben de Afrika Ligi'nde görmüştüm öyle. Bir tane şey var, tüplü televizyon var, koymuşlar onu, hakem geliyor oradan izliyor. İşin şakası bir yana, maliyeti gerçekten yüksek. Maliyetini bırakın bir tarafa, o varın başında oturtacağınız hakem yok, yetişmiş hakem yok. O yüzden video yardımcı hakem uygulaması yok alt ligde, ama playofflarda olacaktır muhtemelen. Tekrar teşekkür ediyorum gönderdiğiniz mesajlardan dolayı. Şimdi
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Osman Sönmez diyor ki abi bende de iki bebek var ama ben erken yatamıyorum. Sen nasıl yatıyorsun? Var mı bir formülü diyor. Var formülü tabii ki. Çünkü bebek bizim henüz bir tanesi 6 aylık olduğu için bizimle beraber. O nedenle biz uykumuzu ona göre ayarlıyoruz. Yani o uykuya daldığı anda benim de uyumam lazım. Çünkü 3 saat sonra kalkacağım. En geç 3 saat sonra. Ve ayrıca başka bir şey daha tabii ki. Saat 8 itibariyle en geç 8 itibariyle 20 itibariyle bizim evde televizyon, video, şu bu ses tamamen kesiliyor. Televizyon o saatten sonra çok mümkün değil. Çünkü çocuklara göre yaşamak durumundayız. Durum bu sevgili dinleyenler. Biraz zorlansak da sabah erken kalkarak yine de işleri halletmeye çalışıyorum. Mesela Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasının da yorumlarını bu sabah kalkarak hallettim. İşte onları bir o taraftan koştur. Güreşi mesela, onu son anda yakaladım. Altın madalya kazanmış güreşçimiz, tebrik etmek için. Fenerbahçe Beko tamamen aklımdan çıkmıştı. Kutlarım bir kez daha Fenerbahçe Beko'yu. Türkiye Kupası'nı kazandılar sevgili dinleyenler. Biz tekrar şöyle bir hazırlıklarımıza dönelim. Tekrar söylüyorum, zaman zaman sizlere de mikrofonu veriyorum ama şimdi değil, çünkü şimdi benim biraz daha anlatacaklarım var sevgili dinleyenler. Her şeyden önce Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Sırasına göre gidiyorum. 76. dakikada Stanku golü attı ve Stanku da 12 gole ulaştı. O da ligimizin golcü isimlerinden birisi. Aytemiz Alanyaspor'da sakatlanan Jalma oyuna devam edemedi. Alanyaspor 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmıştı bu anda. Son 5 dakika 10 kişi mücadele etti. İşte bakın mesela bazen alt lig maçlarında ya da şeylerde iddiasız karşılaşmalarda ya da amatör maçlarda falan görürüz. İşte büyük centilmenlik örneği. Nedir o? İşte rakip takımın futbolcusu sakatlandı. 10 kişi kaldılar. 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmışlardı. Bunun için teknik direktör kendisinden de bir oyuncu çıkardı. Maça 10-10 devam ettiler. Her zaman olmuyor o işler. Alanyaspor Süper Lig'de 7 maç sonra mağlup oldu sevgili dinleyenler. Onlar da zirvenin mücadelesini yapıyorlardı. O zirve mücadelesinde ciddi anlamda bir yara aldılar. Aslına bakarsanız hani öyle şampiyonluk falan değildi. 39 puandalar. Alanyaspor kazanmış olsaydı 42 yapacaktı. Galatasaray Sivasspor'la aynı puana gelecekti ama onlar kadar şampiyonluk iddiasını dile getiren bir takım değil Alanyaspor. O yüzden belki de oynadıkları futbol benim gözüme çok hoş geliyor. Onlar kazansalar da kaybetseler de Alanyaspor'un oynadığı her karşılaşmadan zevk alıyorum ben sevgili dinleyenler. Bir de galiba işte Alanya'da güzel insanlar tanıdım. Onların da pozitif etkisi var benim hayatımda. Belki de onlardır. Ondandır. Ve geldik Ankara Gücü Fenerbahçe karşılaşmasına. Şimdi aslında Ankara Gücü Fenerbahçe karşılaşmasına gelmeden önce şunu söylemem lazım. şirketten dönüyorum. İddia programı var. İddia programında iki tane maçı söylüyorlar. Diyorlar ki o kadar inanıyoruz ki Fenerbahçe her iki yarıyı da kazanır. Liverpool her iki yarıyı da kazanır. Tırnak içerisinde söylüyorum Liverpool'da. Evet belki de Mart ayında şampiyonluğunu ilan edecek ama 1-0 kazanabildi. Yani iki yarıyı da kazanamadı. Bunlar hakikaten çok riskli seçimler sevgili dinleyenler. Öncelikle bir onun vurgusunu yapayım. İkincisi hakikaten Ankara gücünü izlemedi mi acaba arkadaşlar? Son iki karşılaşmada bakın 3 hafta sonra nereye gelecekler bunu bilmiyorum. Ama şu geride bıraktığımız 2 haftada gösterdikleri performans özellikle kendilerine baskıyla oynayacak takımlara karşı boş alanda çok tehlike oluşturabilecek isimleri var. Bunların isimlerini de zaten futbolu takip edenler teker teker ifade etmişlerdi ama Ankara gücü Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanmayı başardılar. 90+6'da Serdar Aziz o tek golü attı. Loban Janidze 13, 75 Rodriguez, Gerson Rodriguez. Gerson Rodriguez'i sıklıkla bu radyodan söylediğimi sizlere hatırlatıyorum. Bir de 96'da Serdar Aziz 2-1. Fenerbahçe'de ikinci yarı başında oyuna girmişti Emre Belözoğlu kaptan. Sakatlanarak 66. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Emre Belözoğlu'nun bu sakatlıktan dolayı sahalardan 2 hafta uzak kalacağı söyleniyor sevgili dinleyenler. Sarı kart sınırında olan futbolcular vardı. Onlardan Luis Gustavo gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Ve Ankara gücü son 3 haftada 7 puan toplamayı başardı. Burada da öyle tahmin ediyorum Mustafa Reşit Akçay'ın hakkını vermek gerekiyor. Tebrikler hocam. İlginç detaylar vardı. Birincisi Ankara, ben hayatımda buna denk gelmemiştim. Mete Kalkavan için de enteresan bir şey olmuştur. Şöyle Ankara'cı tribünlerinden bir taraftar baktım Mete Kalkavan'a ulaşmaya çalışıyor ısınma sırasında. Sonra anladım ki kart istiyor Mete Kalkavan'dan. Ne yapacaksa o kartı artık. Hakem mi amatör kümede? Çünkü bunlar da biliyorsunuz gerekiyor. Özellikle amatör küme hakemlerinin kendi ceplerinden verdiğini düşünürsek bazı şeyleri. Acaba dedim böyle amatör küme hakemi falan mı? Kart istedi, taraftara verdi artık kimse. Hatta şöyle espriler oldu. İşte Mete Kalkavan kartı verdi. O yüzden de özellikle Serdar Aziz'in sarı kartlarına es geçti falan diye ama Luis Gustavo'ya sarı kart çıktı sonuç olarak. Aslında evet bazı tartışmalar vardı bu karşılaşmayla ilgili. Hatta o tartışmalardan bir tanesi de Ankara gücünün attığı gol öncesinde bir elle oynama, Sedat'ın galiba elle oynama iddiasıydı. Evet bu VAR protokolünde var sevgili dinleyenler. VAR protokolüne göre buna müdahale edilebilir. Etmedi video yardımcı hakem. Tekrar söylüyorum. Seri'nin pozisyonunda olduğu gibi. Seri'nin pozisyonunda olduğu gibi. Biz hepimiz ne dedik? İlk önce elle oynama. Sonra bir kere daha izledim. Bir kere daha izledim. Dedim ki çok emin değilim. Ama elle oynama olsa video yardımcı hakem mutlaka buna karışırdı. Karışmalıydı. Hele bu tartışmalı ortamda. Bu kaçmazdı. O yüzden tahmin ettim. Dedim ki muhtemelen öyle bir görüntü bulmuşlardır ki elle müdahale yoktur. Top Seri'nin eliyle buluşmuyordur. O yüzden müdahale etmemişlerdir. Şimdi aynı şeyi bu pozisyon için söylemek mümkün. Öyle bir görüntü varsa ancak bu değerlendirmeli. Yoksa video yardımcı hakem buna müdahale etmeli. Mete Kalkavan monitörden tekrar izlemeli. Ve Ankara gücünün bulduğu bu golü gol olarak değerlendirmemeliydi. Ele müdahale varsa sevgili dinleyenler. İkinci bir ilginçlik Fenerbahçe biliyor musunuz? Komoli gittiği günden bu yana Süper Lig'de kazanamadı. Fenerbahçe Komoli gittiği günden bu yana Süper Lig'de kazanamadı. Son 3 hafta 1 puan. Ankara Gücü Fenerbahçe karşılaşmasındayız. Bilir kişi olarak seçtim bu maçla ilgili. Erman Özgür diyor ki Fenerbahçe kapanan takımlara karşı zorlanıyor. Çok ince eleyip sık dokumaya gerek yok. Bu tip maçların anahtar oyuncularının formda olmadığı bir gerçek. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de aynı 11 üzerinden yürümesinin forma rekabetini tamamen öldürdüğünü düşünüyorum. Erman Özgür sosyal medya hesabından paylaşmış bunu. Bir de uzaktan diyalog var. Birbirleriyle haberi olmadan biri bir şey söylemiş, o da ona cevap vermiş. Söyleyen Ersun Yanal. Fenerbahçe sivil toplum örgütü gücüyle futbolda birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Zor zamanlar yaşadık. Fenerbahçe taraftarları yönetime ve takıma inanmalı. Evet, uzun zamandır görmediğimiz kötü bir Fenerbahçe vardı. Sorumlu benim. Ona cevabı Rıdvan Dilmen veriyor ekrandan. Ya hocam, sivil toplum örgütü falan bunlar süslü laflar. Örgüt falan değildir. Fenerbahçe çok iyi spor kulübüdür. Bu laflarla da büyük olmamıştır. İki senedir ligde altıncılığı koruyorsun. Fenerbahçe bu sezonki 6. mağlubiyetini aldı bu arada. Ve bu mağlubiyetlerin 3'ü şu an ligin son sıralarında bulunan takımlara karşı. Antalyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü. Sosyal medyada tepkilerinize baktım ve seçtim. Onları paylaşacağım. Bakalım taraftarın dilinden, senden, benden, bizden neler dökülmüş. Derya Ulu, evet evet, o sesiyle özellikle son yıllarda büyük hayran kitlesi kazanan Derya Ulu, o da bir yorum yapmış sosyal medya hesabından. Diyor ki Dirar solda oynuyor, Jason stoper, Deniz sağ açıkta. Böyle oynuyorsa ben de sol açık oynarım. Derya Ulu demiş bunu. Bülent Değerli eskiden gazeteciydi ama artık gazeteci değil. O yüzden onu futbol sever sınıfında değerlendiriyorum ama çok güzel bir şey yazmış. Güzel derken Fenerbahçeli taraftarların dilindeki bir şeyi yazmış. Hakemi yen, rakipleri yen, kendi hocanı yen, sportif direktörünü yen, bu kadro o kadar güçlü değil. Bülent Değerli bu tespitin sahibi. Doğuş Usta, onu da gördüm Twitter'da, şöyle değerlendiriyor. Pazdan, Scarione, Orgil. Ankaragücü'nün en önemli 3 adamı. Fenerbahçe rahat kazanacak gibi duruyor. Hah, işte bunu şunun için söylüyorum. Öyle baktığın zaman rahat ama saha içinde o rahatlık yok. Diken var sahanın içinde, diken batıyor insana. İrem Özmen, bir Fenerbahçeli, yanılmıyorsam da hukukçu, dikkatimi çekti. Hocanın yanlış kadro tercihlerinden bu sezon en az 7-8 puanı tükettik. Çıkaracaksın Tolga'yı alacaksın. Hasan Ali'yi, Dirar'ı da kanada atacaksın. Çıkaracaksın Jailson'u, Gustavo'yu geri çekip Emre'yi alacaksın. Matematik işlemi değil bu. Mevlüt Çaycı olarak mı aldınız kardeşim bu kulübe diye soruyor. Yine bir gazeteci ama bugünlerde gazetecilik yapmıyor. Sosyal medyada çok sevdiği Fenerbahçesi ile ilgili çok şeyler söylüyor. İşte onlardan bir tanesi. Büşah Gencer. İstiklal Marşı'nı okuyorsun. Tebrikler. Bir de sahada 90 dakika bitmeyen bir enerjiyle mücadele etsen Max, o zaman seni ayakta alkışlamak biz taraftarın görevi olacak. Gol at, yat olmuyor Kruse diye seslenmiş Müşak Gencer. Evet, bu karşılaşmayla ilgili şunu söylemek gerekiyor. Ankaragücü'nün bir golü öncesinde elle oynama söz konusuydu. Video yardımcı hakem buna niye müdahale etmedi? Onu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Müdahale etmemesinin tek sebebi olmuş olabilir. O da o topun ele gelmediğine dair farklı bir görüntü olması ya da kol, el neyse çok doğal konumda olmalı falan. Bilemiyorum. Gamze Tüfekçi, o da bir Fenerbahçe taraftarı. Sakinleştikten sonra maçı bir daha izledim diyor. Ardından da TRT'de Bünyamin Hoca'yı. İlk golden evvel Sedat'ın eli var. Vedat'a iki faul var. Biri penaltı, diğeri çok yakından frikik. Ama öyle kötü oynadınız ki utancımızdan isyan edemedik. Bir de Alihan Kubalas'a bakalım. O da sahanın içindeki aktörlerden. Ankaragücü futbolcu. Unutulmaz bir geceydi diyor. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. İnanıyoruz, çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Daha iyisi için daha çok çalışacağız. Muhteşem tribün desteğine ve mesajlarıyla güç veren herkese teşekkürler. Bir de gazete sayfalarına dalalım. Uğur Meleke Hürriyet'te diyor ki Türk futbolunda hiç değişmeyen ve gelişmeyen departmanlardan en önde geleni hangisidir diye sorsanız cevabım net olur. Yerli teknik adamlar. Birkaç istisna dışında hiç değişmiyor ve gelişmiyorlar. Basit gerekçem de şu. Karşılarına hangi takım çıkarsa çıksın o ekibi hayatlarında ilk kez görüyor gibiler. Bırakın rakibin son 5 maçını, geçtiğimiz haftaki müsabakasını bile izlediklerinden şüpheliyim. Bak aynı şeyleri 3 aşağı 5 yukarı biraz önce ben de söyledim. Ankara Gücü geçen hafta Malatya deplasmanındaydı. Topa sadece %34 sahip oldular. Üstelik Malatya 41 dakikada 10 kişi oynamasına rağmen. Mustafa Akçay'ın talebeleri geçen hafta da topu rakiplerine bırakmışlar. Kendi alanlarında fırsat beklemişler ve savunma arkasına yaptıkları koşularla net pozisyon bulmuşlardı. Zaten ancak açık alan bulduklarında etkili olabilecek süratli Lobjanidze, Nikarak, Gerson üçlüsüyle de oynanabilecek oyun bu. Fenerbahçe'ye karşı da birebir bunu yaptılar. Uğur Meleke Hürriyet'te böyle değerlendiriyor. Ömer Üründül'e bakayım. Sabah gazetesinde neler söylemiş? Fenerbahçe maça o kadar disiplinsiz, o kadar takım savunmasını hiçe sayan bir anlayışla başladı ki sanki karşısındaki takım rakip değil, anlayışındaydılar. Ankara Gücü'nün yeni transfer ettiği 3 çabuk ve güçlü sprinteri var. Bunların tehlikeli oyuncular olduğu eğer izlenseydi geçen haftadan belliydi. Bak aklın yolu bir, hep aynı şeyler. İkinci yarıda Emre'nin girmesi ve Dirar Deniz arasındaki görev yeri değişiklikleri de herhangi bir etki yapmadı. Sonrasında Yanal'dan bir büyük hamle yanlışı geldi ki zaten bunu bekliyordum. Bana göre de Mevlüt oyuna girmeliydi. Ancak çıkacak isim Vedat olmalıydı. Bu riskli oyunda 3 santrfora dönmek rakibe gel ikinci golü at işi bitir demekti. Öyle de oldu. Başakşehir maçından bu yana Vedat'ta büyük fiziki tükeniş olduğunu vurguluyorum. Nedenleri de araştırılmamış. Dün geceki Vedat tam bir hayal kırıklığıydı. Kruse yine eski güçsüz halindeydi. Alınan sonuç bana göre teknik direktörün iflasıdır. %78 topa sahip olma oranıyla oynayıp, 2 gol yiyip, 5 tane de net gol fırsatı veriyorsan fazla da söze gerek yok. Ankara Gücü bileğinin hakkıyla kazandı. Sol açık Mikalak da takımın en iyisiydi. Bu da Ömer Üründül'ün Sabah gazetesindeki yazısından. Biraz reklamı bekleteceğim. Şimdi bir dinleyici almak istiyorum. 0212 363 04 34 benim sesime bir dinleyicinin sesi karışsın ama o dinleyiciyi beklerken Reha Kapsal Fotomaç gazetesinde ne yazmış ona bakıyorum. Fenerbahçe olmazsa olmaz 3 puan için gittiği Ankara Gücü deplasmanında Ersun Yanal'ın hatalı saha içi kurgusu, artı dizilişi ve rakip analizini doğru yapmaması yüzünden ummadığı bir yenilgi aldı. Eğer Rodriguez gibi hızlı bir kanat adamı oynamıyorsa, Ferdi de yedekse burada oyunu çizgilerden değil merkezden planlayabilirdi. Ersun Hoca aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyor. Savunmada hem Jailson hem de Dirar'la başlaması büyük bir hata. Sezon başından bu yana hala bu konuda çözüm üretemedi. Yedek kulübesinde Falet, Rami haftalardır bekliyor. Sol bekte de sakatlığı geçen ve hafta içi kupa maçında oynayan Hasan Ali ile başlayabilirdi. Fenerbahçe 4-3-1-2 dizilişiyle geri dörtlü de Dirar, Serdar Falet ya da Rami. Hasan Ali, orta sahada Gustavo Ozan Zaitz, önlerinde 10 numara Kruse, forvette Mevlüt ve Vedat Muriç ile de oynayabilirdi. Bu esnekliği ve derinliği Ersun Yanal'ın göstermesi gerekirdi. Kapalı Ankara Gücü savunmasına karşı set hücumunu yapacak beceri yoktu sarı lacivertli takımda. Pasın hızı yeterli değildi. Set hücumunun özelliği rakibin mesafelerini açıp daha fazla koşmasını sağlamaktır. Fenerbahçe kendini yorup Ankara Gücü'nü diri tuttu. Ersun Yanal oyuna müdahalelerde ve yanlış oyuncuları oyuna alarak ciddi hatalar yaptı. Çıkardığı yanlış 11'le Fenerbahçe ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Bunun sonucunda da hiç akıllarında olmayan bir 3 puan kaybı yaşadılar. Şimdi kulağım sizde, merhaba.
Merhabalar, hayırlı haftalar, hayırlı sabahlar.
Teşekkür ederim.
Abicim benim, ben Mert Çavuş, 45 yaşındayım.
Seni dinliyoruz Mert.
Kocaeli'de oturuyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak öncelikle Ankara Gücü'nü tebrik ediyorum. Yok el varmış bunlara, hiç sığınmaya gerek yok. Sen koskoca bir Fenerbahçesin. Tabii ki Ankara Gücü'nü küçümsemiyoruz kesinlikle. Ama sen bir Fenerbahçe olarak çiğ yiyorsan 5 atman lazım, 3 atman lazım. Ama bunu yapamıyorsun. Maçtan önce de biz maçı seyrederken Fenerbahçe'nin mağlup olacağını, gerçekten bunu samimi bir şekilde söylüyorum, mağlup olacağımızı söyledim. Söyledim. Ve nitekim ki hatta gol bile atamayacağız dedim. Ama biz de gol attık. Son dakikada bir gol attık. Önemli değil bunlar. Fenerbahçe çok kötü. Gene geçtiğimiz seneden kalma stratejisini devam ediyor. Bu takım özellikle söylüyorum, şampiyon olamaz. Fenerbahçe şampiyon olamaz. Ersun Yanal'ı biz, sevgili Ali Koç'u, başkanımızı biz taraftar getirdik. Ama maalesef beklentilerimizin çok uzağındayız. Bu sene de bitti. Öyle diyelim. Galatasaray'ı yensen ne olur, yenmesen ne olur. Yenmeyle hiçbir şey düzelmeyecek. Yensen de hiçbir şey düzelmeyecek. Sadece Galatasaray'ı yenmiş olacaksın. Hiç gerek yok bunlara. Ben size bir şey sormak istiyorum Sabri abi. Hı hı. Fenerbahçe'nin hatalarını zaten söylüyorsunuz da peki bu hataların giderilmesi için ne yapılması gerekiyor? Sizce ne yapılması lazım?
Mert Çavuş, bunu biliyor olsaydım ben futbolun içerisinde teknik direktör
kesinlikle
olurdum. Yani
kesinlikle
izin ver de onu da teknik direktör düşünsün. Çünkü bak benim gördüğüm yanlış teknik direktör için yanlış değil demekti. Çünkü ben diyorum ki ya şimdi sen önümüzdeki hafta bana Fenerbahçe kadrosunu kursana Mert, orta sahadan başlayarak.
Anlayamadım, bir daha söyler misin?
Önümüzdeki hafta Fenerbahçe kadrosunu kur bana orta sahadan başlayarak.
Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe kadrosunu yine aynı şekilde kaleci kalecimizi koyarım. Yeni aldığımız
orta sahadan sonra. Orta sahadan. Yani
orta sahadan. Fenerbahçe'nin sistemi 4-3-1-2 oynaması lazım. Çift forvet oynayacaksın. 4-3-1-2 oynayacaksın. Marcuzzi'yi forvet arkasına, yani iki forvetin arkasına alacaksın. Sağ ve sol kanatlarını güçlendireceksin.
Bana isim zaten söyle Mert. İsim söyle.
Söyleyeyim. Size söyleyeyim. Bir kere öncelikle Zayt oynatırım.
Tamam.
En başta Zayt oynatırım. Marcuzzi'yi oynatırım. Mevlüt Erdinç'le Vedat Muriç'i oynatırım. Orta sahada bu şekilde bir kadro yaparım. Orta sahada Ozan'la da Zayt'i koyarım diye düşünüyorum.
Tamam, çok güzel. Zayt diyorsun. Mevlüt diyorsun.
Evet.
Galatasaray'a karşı.
Ki bu kadro Galatasaray'dan çok güçlü bir kadro
onu
değil.
Söylemiyorum. Yani, onu söylemiyorum. Yani bu adamlar en son ne zaman 11'deydi hatırlıyor musun?
Hayır.
En son ne zaman kaç dakika süre almışlar hatırlıyor musun?
Sadece kupalarda oynadı.
Mecburiyetten bile belki Ferdi'yi alacaksın şimdi. Ben de diyorum ki sana. Ben de diyorum ki benim futbol anlayışıma göre herkes kendi yerinde oynar. Diyorum ki Hasan Ali kendini saklaya saklaya 90 dakikalık Dirar'dan daha iyi sol bek performansı verir mesela.
Kesinlikle size katılıyorum.
Ama bak teknik direktör böyle düşünmüyor. Ben diyorum ki Tolga Ciğerci orta sahada üçlü orta sahada oynatacaksan tamam. Ama kanat performansı istiyorsan bence yanlış düşünüyorsun diyorum. Ama hoca öyle düşünmüyor. Onun için söylüyorum. Her yiğidin yoğurt yiyişi vardır. Yoğurt yiyişi vardır. Sonunda da bedeli onlar öderler. Faturayı onlar öderler. Bize hariçten gazel okumak hoş gelir. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, onu böyle yap. Bak şunu şöyle, bunu öyle, bunu böyle yap diye bugün çok güzel açıklamalar yapan, çok güzel tespitler yapan teknik direktörler şimdi gazeteci kısmetiyle söylüyorlar değil mi? Teknik direktörken niye yapamıyorlar? Yapamazsın. Çünkü insan unsurunu yönetiyorsun. Anlatabildim mi Mert?
Anladım. Çok iyi anlıyorum sizi. Yani bütün fikirlerinize katılıyorum. Ben şöyle söylemek istiyorum. Ankara
ya bir şey söyle. Reha abi bak.
Hoca.
Reha Kapsal. Çok seviyorum. Reha Kapsal'ı
ben
çok seviyorum.
Ben de seviyorum. Özellikle de dinliyorum kendisini.
Dinlerim, severim. Yazdıkları 4-10 numara işler. Ya evet. Reha abi 3 yıl önceye Camlı kadar sen sahanın içindeydin. 3 yıl önceye kadar sahanın içindeydin. Rıdvan Dilmen her tespiti en azından benim fikrimi geliştiriyor. Başka pencerelerden bakıyorum. Ya sahanın içindeydin. Oğuz Çetin çok sevdiğim, çok da saygı duyduğum bir teknik adam.
Çocukluğumuzun futbolcusuydu her şeyden önce.
Ama işte yarışmacı teknik direktörlüğe girdiğin zaman olmadı bir şey.
Olmadı. Sabri abi şöyle söyleyeyim abi. Ben Ankara Gücü'nün teknik direktörünü çok büyük bir candan seviyorum da kendisini. Tebrik ediyorum. Futbol okuma otoritesi, kültürü o kadar yüksek ki bizim Ersun Hoca'dan çok çok üstün. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim televizyonda Beyaz Stadyum'da maç seyretmemle Ersun Yanal'ın yedek kulübesindeki maç seyretme görüş açısı farklı. Ben müdahale edemiyorum, o müdahale ediyor ama benim gibi hiçbir şey yapamıyor. Neden yapamıyor? Kendine olan özgüvenini kaybetmiş. Neymiş? Nisan'da Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış. Verin o takımı benim 90 yaşındaki neneme, gözü görmeyen neneme Fenerbahçe'yi daha iyi yönetirdi. O Fenerbahçe'yi, Alex'i Fenerbahçe'yi diyorum. Ya biz üzülüyoruz ya, kahroluyoruz ya. Doğru dürüst maç kazanamıyoruz. Fenerbahçe sahaya çıktığı zaman biz bu maçı 2-0, 3-0, 4-0 alacağız. Yiyen bir Fenerbahçeli var mıdır? Bence yoktur. Yok. Ben buradan şu anda şöyle söylemek istiyorum. Trabzonspor'u canı gönülden tebrik ediyorum. Mükemmel top oynuyorlar. 15 defa bugün Trabzonspor'la oynatsak bir maçı dahi kazanamayız. Kesinlikle kazanamayız. Çünkü Fenerbahçe bitmiş okeye dönün. Sevgili Ali Koç.
Teşekkür ederim Mert.
Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa kendisi de kalmayacak.
Peki.
Sabri abicim teşekkür ediyorum Allah'a emanet.
Reklamı biraz geçtim. Bakıyorum orada Victor Ruiz'i de görüyorum ama şunu da söylemeliyim. Adem Kılıç bunu yazmış. Yayında bahsettiğiniz hakemin taraftara kart hediye etmesi çok hoş bir uygulama. Ben maraton taraftarıyım. Ankara'ya gelip saha kenarına gelip bunu yapan özellikle çocuklara hediye eden çok genç hakem gördüm. Çok güzel ve cesurca bir hareket diyor. O zaman tebrik edelim ve ben pası Hakan'a vereyim. Hakan ne yaparsa yapar artık.
Farklı oluyor. Sergen Hoca ile Abdullah Hoca da tamamen birbirinden çok farklı antrenörlük anlayışları olan isimler. Baktığınız zaman iyi bir başlangıç yaptık hocayla. İki maç kazandık. Başakşehir maçı gibi önemli bir fırsatı da az bir farkla, yani maça baktığımız zaman az bir farkla elimizden kaçırdık o maçı da. Hala seçeneklerimiz var. Hala daha yukarıda olma şansımız var. Hocayla beraber devam edeceğiz.
Vida'yla birlikte oynuyor genel olarak. Arasındaki ilişkiyi nasıl anlatır? Saha içerisinde Vida'yla
Victor Ruiz konuşuyor şu anda.
Jugas con Vida. ¿Qué tal estás dentro del campo junto con él?
Bien, bien, bien. Desde el primer momento creo que nos entendemos muy bien. La mayoría de partidos me ha tocado jugar con él. Y bien, creo que hacemos una buena pareja.
İyi bir ikiliyiz diyebilirim. Saha içinde birbirimizi anlıyoruz. Zaten birçok maçı beraber oynadık. İyi anlaşıyoruz.
Sezonun ilk yarısında bu periyoda baktığımızda yine beklentinin altında kalan bir takım vardı ama sonra üst üste alınan bir galibiyetlerle ikinci sıraya kadar yükseldi takım. Şimdi yine o galibiyet serisinin olunduğu periyoda yaklaştılar. Yine benzer bir tablo görülebilir mi ve sonrasında devamı gelir mi?
En el primer turno conseguimos victorias seguidas y así que subimos hasta segundo colocado y esta temporada, segunda temporada, conseguimos dos seguidas y ahora escapando este partido de Başakşehir, ¿tú crees que podemos lograr otro tipo de victorias seguidas y conseguir subir para arriba?
La idea es esa. Si no recuerdo mal, creo que cuando se consiguieron esas seis o siete victorias consecutivas fue justo después de estos partidos, a raíz de, creo que, de jugar contra Alania, creo. Y bueno, vamos a intentarlo otra vez. Si ya lo hicimos una vez, seguramente lo podemos hacer otra vez.
Evet, dediğiniz gibi 6 maç üst üste kazandığımızda da orada da bir Alanya maçı vardı. Orada başlamıştık. Tek hedefimiz bu, tek isteğimiz bu. Yeniden aynı o üst üste kazanılan maç serilerine girmek istiyoruz.
Bu sene 20 maça henüz gelemedi. Sakatlıklar yaşadı ama bu çok görülen bir şey değil Ruiz için. Kariyerinde 30 maç üstü oynadı, 50 maç oynadığı sezon var. Bu sakatlıkları nasıl ifade eder bu sezon? Alışma süreci miydi, nasıldı?
Ben de tu pasado jugaste mínimo 30 partidos, a veces 50 partidos tienes por cada temporada, y esta temporada nos vemos que pasaste con muchas dificultades, lesiones, y podemos decir que fue una temporada de adaptación.
Bueno, lo de las lesiones, antes no me había pasado nunca tener tantas lesiones y tan seguidas. Y bueno, sí, es me cambió mucho respecto a la liga, el idioma también creo que es importante y bueno, pues poco a poco cada vez me siento mejor. Pero sí que es verdad que otros años venía jugando más partidos o acumulaba más partidos y está la primera vuelta, así que estas tres lesiones, pues bueno, me perjudicaron un poco, pero ya estoy bien ahora y es lo importante.
Evet, dediğiniz gibi bundan önce hiç bu kadar fazla sakatlanmamıştım. Artık lig değişikliği olabilir buna. Dediğiniz gibi adaptasyon süreci olabilir, ikisi de olabilir. Ama en önemlisi şu anda sakat değilim. Şu anda oynuyorum. En önemlisi bu.
Kariyerinde ikinci kere İspanya dışına çıktı. 10 sene önce Napoli vardı 6 aylık. Şimdi Valencia, Villarreal, sonrası tekrar Beşiktaş'a çıktı. Bu kararı 6 ay dönüp baktığında nasıl yorumluyor? İyi yaptın kendi adına.
Segunda vez saliste fuera de España. Jugaste una vez en Napoli. Y jugaste en Villarreal y Valencia. Volviste a salir otra vez. Volviendo 6 meses atrás que tomaste una decisión y veniste aquí. Y si ves esa decisión hoy en día, ¿cómo ves esa decisión tuya aquel día?
¿De venir aquí?
Sí.
Bien, me siento bien, estoy contento. Necesitaba o quería probar, creo o creía que era el momento de probar algo nuevo. Y bien, me encuentro bien y con ganas de ayudar al equipo y e intentar, pues, sobre todo más importante, ganar partidos para que el año que viene vamos a estar en Europa.
Evet, böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı aslında. İspanya'dan ayrılmam gerekiyordu. Yurt dışında başka şeyler, yeni tecrübeler denemem gerekiyordu. Ve öyle de oldu. Öyle bir karar aldım. Bu kararımdan dolayı pişman değilim. Burada yavaş yavaş adaptasyon sürecimi tamamladım. İyi bir durumdayım. Tek geriye kalan, ligin geri kalan kısmında maçlar kazanıp önümüzdeki sene Avrupa'da mücadele etmek olacak.
Beşiktaş'ın Burak forveti, Fenerbahçe'de Muriç var, Galatasaray'da Falcao var ve bu hafta oynayacakları Trabzon'da Şölok var. Bu özellikle forvet oyuncuların üzerinde baktığında bir savunma oyuncusu olarak özel bir hazırlık yapma gereği hissettirdiği veya kendisi takip hisseden bir oyuncu var mıdır? Ve Trabzonspor karşılaşmasındaki Şölok bu sene en çok gol atan oyuncu oldu. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin?
Tine, Beşiktaş Tine, Burak, Fener Tine, Muriç. İgalatine, Falcao, Trabzonesi, Şorlot, que el petit de liga. Tú antes de esos partidos tienes un tipo de preparación especial para esos jugadores. Por ejemplo, Şorlot, que delantero que han marcado más goles, ¿has hecho algún tipo de preparación especial?
No. Está claro que cuando jugamos, cada equipo tiene delanteros diferentes y sí que los analizamos y vemos vídeos. Cada uno tiene sus puntos fuertes e intentar nosotros los defensas pues que no que esos puntos fuertes no lo hagan bien y no consigan hacer gol sobre todo.
Sırf büyük takımların değil, her takımın santraforlarına oynamadan önce, karşı oynamadan önce onların görüntülerini izliyoruz, güçlü taraflarını inceliyoruz. Tabii ki o bütün takımlara karşı, bütün santraforlara karşı belli bir hazırlığımız oluyor.
Milfol Başakşehir mağlubiyeti sonrasında özellikle camiada şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaştığı ile alakalı bir görüş var. Katılır mı buna? Şampiyonluk yarışının neresinde Beşiktaş?
Oya mode sirki de pozi partiga Başakşehir, sarem un fore de competición para ser campeón.
No lo sé, difícil, difícil está, pero imposible creo que no. Pero sí, es difícil.
Zor olduğu kesin ama imkansız değil.
Peki. Son olarak geçen sene özellikle Villarreal'de Mori ile Alvaro González ile ikili oynuyorlardı ve biraz daha önde oynuyorlardı. Abdullah Avcı ile evet pas oyunu biraz daha geride başladılar. Şimdi Sergen Yalçın'da bu durum nasıl? Vida ile Mori ve González'e yakaladıkları uyum ne kadar yakalayıp?
Bu asli con Mori y González.
Temporada
pasado. Kimle dediniz?
Mori ile
Alvaro. Mori.
Ah, Funes Mori, sí, sí, sí.
Y juega así con Mori y González más adelantado y con Abdullah Avcı en primer turno de temporada. Juega así más metido atrás, intentar salir jugando y con ese mister ahora, con Sergen Yalçın, ¿cómo está el sistema para un central?
Sí, creo que es diferente a lo que hacíamos antes. Nos pide quizá más responsabilidad, sobre todo cuando tenemos el balón. Y cuando defendemos, que estemos más cerca de los delanteros, dejando más espacio a nuestra espalda, quizá eso es más peligroso, pero bien. Cada entrenador, como he dicho antes, tiene su manera de ver el fútbol, de entrenar y adaptándonos a lo que nos pide.
Evet, tabii biraz daha hoca bizden şu anda, Sergen Hoca bizden top bizde olduğu anlarda daha fazla sorumluluk almamızı, toplu olduğumuz anlarda daha fazla sorumluluk almamızı istiyor. Topsuz olduğumuz zamanlarda da hücum oyuncusuna daha yakın olmamızı istiyor. Bu tabii ki arkada geniş bir alan bırakıyor. Biraz riskli ama dediğim gibi her hocanın kendine göre bir sistemi var. Kendi oyun anlayışı var.
Teşekkürler.
Gracias.
Bu bağlamda Beşiktaş'ın
puan sıralarını hak etmediğini düşünüyorum. Dice ki los árbitros están fallando mucho esta temporada. ¿Y tú crees que Beşiktaş está en un sitio de tabla que no he merecido?
No sé. Bueno, los árbitros se equivocan. Creo que no es fácil arbitrar. Ahora parecía que con la ayuda del VAR iba a ser todo más fácil, más sencillo y bajo mi punto de vista creo que no está siendo o no está funcionando todo lo que esperábamos. Bueno, vamos a ver. No sé si los errores de los árbitros nos perjudicaron más que nos beneficiaron. No, creo que que es más responsabilidad nuestra que de los árbitros, me parece.
Ya şimdi VAR sistemi de geldikten sonra hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor ama hakemler her zaman hata yapıyor ve VAR sistemi şu anda ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Bizim açımızdan, Beşiktaş açısından bakacak olursak hakemler bize daha bizim lehimize mi aleyhimize mi daha fazla karar verdi vermedi onu şu anda onun muhasebesini yapamayacağım. Yani hakemlerde aramak yerine biz kendi sorumluluğumuzu yani arttırırsak takım olarak oyuncu olarak kendimiz daha fazla sorumluluk alırsak sonuçta daha fazla faydalı çıkarız.
Teşekkür ederiz. Teşekkür
ederim. Gracias.
Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Şimdi biraz mesaj, ondan sonra Beşiktaş karşılaşmasına geleceğim. Öncelikle Ahmet Yılmaz sormuştu. Mevlüt'e haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz diye. 70'ten önce girdiği maç yok. 70'ten sonra girdiği kaç maç var zaten. Vedat aşkı biraz gözümüzü kör etmiş gibi diyor Ahmet Yılmaz. Vedat'a haksızlık etmemek gerekiyor. İyi kontrol altında tutuluyor. Çok da fazla topla buluşamıyor tehlike bölgelerinde. Ama ben bakın bunu defalarca yazmıştı. Bu benim fikrim değil. Katıldığım bir fikir. Reha Kapsal mutlaka Mevlütlü Vedatlı bir formül bulması gerektiğini söylemişti Ersun Yanal'ın ama çok ezberlenmiş kadrolarla çıkıyor Ersun Yanal. Hiç sürpriz yok ne bizim için ne karşı teknik direktörler için hiç sürpriz yok. Ercan Kelmen Serdar Aziz'e gösterilmeyen kartlar hakkında görüşünüz ne acaba diyor. Tekrar söylüyorum pozisyon tartışmalara bağlı pozisyon yorumu yapmayacaktım burada ama madem ki sordunuz ben söylüyorum. Evet ben sarı kartla bitirmesi, sarı kartsız bitirmesinin çok büyük şans olduğunu düşünüyorum Serdar Aziz'in. Serdar Aziz'in oyunu böyle defalarca ama bakın şu daha önemli. Nihat bunu yazmış teşekkür ederim. Yine sizden soru gelmeseydi ben söylemeyecektim. Bursa Spor Adana Demirspor maçında Koray Gençerler iyi hakemler yorumları yapılıyordu. Ama dün yardımcısı ve kendisi görüş açısında olan Seleznov'un net kırmızı kartlık pozisyonunda sarı kart çıkaran hakem ve bağlı kurullarını bu kadar kötü hakemlerle hala ligi sürdürebiliyor olmalarından dolayı tebrik ediyorum diyor Nihat. Şimdi benim de sizden bir ricam var. Lütfen bu Twitter'da falan var. Lütfen Bursa Spor Adana Demirspor karşılaşmasında Seleznov'un yaptığı hareketi görün. Bir bakın izleyin. Yardımcı hakemin açısına bakın, ne kadar uzakta olduğuna bakın ve bu pozisyonun sarı kartla cezalandırıldığını söyleyeyim size. Siz ne dersiniz? Siz bir söyleyin bakalım. Bunun tartışması var mı Allah aşkına ya? Bunun tartışması var mı? Cihan Çoban, bedeli teknik direktörler ödüyor dedin ama hiçbir bedel ödemiyor taraftardan başka diyor. Cihan Çoban, evet teknik direktör bedel ödüyor çünkü... Daha doğrusu teknik direktör bedel öder doğru yönetici olursa. Mesela bir önceki kulüplerinde çalıştığı performansa bakıyor teknik direktörün. Hiç onu değerlendirmiyor. Gel bizim takımın başına. Ben anlamıyorum. Bu sirkülasyonu anlamıyorum. Bedel ödüyorlar. En azından 10 birim para kazanacakken 3 birim kazanıyorlar mesela. Göksel Engin. Bu önemli sevgili dinleyenimiz. Bu mesaj çok önemli. Bunu lütfen duymanızı istiyorum. Burada cevabı da dinlemenizi rica ediyorum. Seri'nin pozisyonunu göğse çarpmış olabilir diye yorumlamanız hayret verici oldu gerçekten. Görmemiştir, süre bitmişti falan deseniz daha iyiydi sanki. Ne şiş yansın ne kebap durumu galiba diyor. Şimdi kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Ben Türkçeyi iyi kullanırım. Ama demek ki bazı dinleyenimiz için daha doğru ifade etmem gerekiyor. Peki etmeye çalışayım. Bir, top Seri'nin eline gelmişse ceza sahası içerisinde hakem görmemiş olabilir. Tamam. Ancak video yardımcı hakemin görmemesi söz konusu olamaz. Söz konusu olamaz. İki, süre bitmesi de söz konusu olamaz. Asla söz konusu olamaz. Üç, peki o zaman böyle elle oynamaya video yardımcı hakem neden müdahale etmedi? Neden hakeme izleme önermedi? Aklıma tek ihtimal geliyor. Video yardımcı hakem topun Seri'nin eline temas etmediği bir kamera açısı bulmuş olabilir belki. Herhalde yeterince net olarak anlatabildim. Dinleyelim, zevk veriyorum ama. Bazen ben de bazı yorumlara hayret ediyorum. Yine birkaç mesaj. Almanya'dan yazmış Niyazi Ertan. Sakaryaspor'un çıkışı hakkında ne düşünüyorsun diyor. Bir şey düşünmüyorum. Dilimi ısırıyorum. İzlemeye devam ediyorum. Son mesaj. Deniz. Ben karmaya inananlardanım diyor. Fenerbahçe'nin bu duruma düşmesi, Ali Koç'un Aykut Hoca'ya karşı haksızlık yapması ve ona dürüstçe seninle çalışmayız, çalışmayacağız demeleri gerekiyordu diyor. Ama o süreci hatırlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ali Koç bence Aykut Kocaman'a dürüst davrandı. Bence diyor Aykut Hoca elindeki kadroyla en iyisini yapıyordu. Bu işte sizce. Ama şunu düşünün. Yeni bir yönetim gelmiş, başkan gelmiş, vizyonla gelmiş. Ve yeni başkanı tribünler çağırmış. Kongrede icabet etmiş. Teknik direktör de tribünler göndermiş. Tribünler göndermiş Aykut Kocaman'ı. %80'in Aykut Kocaman'a karşı yaklaşımının nasıl olduğunu çabuk unutuyorsunuz. Dolayısıyla Ali Koç'un burada Aykut Kocaman'la birlikte çalışabilmesi zaten yapısal olarak çok mümkün değildi. Ama daha başka kötü bir şey yaptı. Daha sağlam bir teknik direktör getirebilecekken Koku'yu getirdi. Daha iyi bir sportif direktör getirecekken tartışmalı Komolli'yi getirdi. Bunlar yanlışları. Ama Aykut Kocaman da yanlış olurdu. Nasıl ki Fenerbahçe taraftarı %80, %90 oranında ben hatırlıyorum. Ali Koç'un arabasının önüne atladı ya taraftarlar Ersun Yanal için. Unutmayın o görüntüleri, o zamanları. Ama hiç kimse Aykut Kocaman gelsin diye kapıyı bile tıklatmadı. Çünkü o zaman için Aykut Kocaman devri bitmişti Fenerbahçe'de. Hala da henüz hazır değil bence. Neyse. Durum bu. O size göre Aykut Kocaman'la devam etseydi şöyle olurdu böyle. Ben de sizin gibi düşünüyor olabilirim ama gerçekler başka. Yani gerçekler realiteye baktığınız zaman başka. Hadi Konyaspor'la devam edelim. Konyaspor 1 Göztepe 3. Aslında Konyaspor için her şey güzel başladı. 34'te Ömer Ali attı. 40 Serdar Gürler, 69 Andre Castro, 75 Halil Akbunar. 3-1 Göztepe kazandı. Göztepe'li Alparslan Öztürk maç sonrasında böyle başı kanayan, başında yaralar olan kaleci Arda'yı gösterip şöyle diyordu. Yaptığımız şey bir spor. Kazanmak da var, kaybetmek de. Maçtan sonra genç kalecimiz Arda başına atılan yabancı maddeyle bu hale geldi. Yok, yabancı madde falan değil. Doğrudan yerli madde bu. Taş, bildiğin taş. Ya da cisim. Bir cisim yaklaşıyor diyor ya. Bir cisim. Yerli. 3 puandan değerli şeyler var. Nasıl bir vicdandır bu? Alparslan Öztürk soruyor. Ne yazık ki bazen insanlıktan çıkıyoruz. Bizler sosyal medyadan bazen işte insanlıktan çıkıyoruz. Şimdi sosyal medyadan ne demişsiniz onlara bakalım. Hasan Ekelik bu karşılaşmayla ilgili. Sevgili yönetim kurulumuz, önlerinde set olan sürekli tampon görevi yapan Aykut Kocaman'ı görevden aldı. Ve artık gerçeklerle yüzleşecek. Olan şahıslara değil Konyaspor'a olacak her zamanki gibi. Bu şehrin kaderi mi bu? Diye soruyor. Bir başka Konyasporlu İsmet Çelik. Devre arasında sağ bek, sağ stoper ve orta saha almayan yönetim ve aldırmayan Aykut Kocaman yüzünden geldiğimiz nokta budur. Yönetim kulübün 1 lirasını çaldırmamış olabilir ama kulübe 1 lira faydaları yoktur. Wow. Böyle değerlendirmişsiniz sosyal medyadan. Kayseri Spor Denizli Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. 69. dakikada Sapunara attı. Son sıradaki Kayseri Spor deplasmanda Denizli Spor'u mağlup edince 7 hafta sonra galip geldi ve puanını 15'e yükseltti. Ve bu maç sonrasında Denizli Spor'la yolları ayrıldı teknik direktör Mehmet Özdirek'in. Dedi ki taraftar geldiğimin ikinci haftasında Amir Aleyhime bağırdı zaten dedi. Bilmiyorlar ki dedi yaşadıklarımızı. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı'nın sözü "My head is gone" yani kafam burada değil ifadesini değiştirmek için büyük bir mücadele verdik ve kurduğumuz diyaloglarla buradan umudunu kesmiş futbolculardan kenetlenen futbolcu topluluğu oluşturmayı başardık diyor Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı. Çok önemli bir galibiyet aldı Kayseri Spor. Denizli'yi orada mağlup edebilmek çok kolay kolay başarılabilecek bir şey değil. Onun için Kayseri Spor'u kutluyorum. Hala son sıradalar, 15 puandalar. Düşme hattının dışındaki takım Ankara Gücü ve Konya Spor. 20 puana sahip onlar. Hala alınacak çok yol var. Bu arada Kayseri Spor'da önümüzdeki hafta Konya Spor'u konuk ediyor. Yani final gibi bir karşılaşma. Net final gibi bir karşılaşma. Ve geldik aslında sezonun haftanın ilk maçına. Başakşehir Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. 50. dakikada Dembaba attı golü. Dembaba da Süper Lig'de sahaya çıktı. Son 6 maçta hep skor katkısı yapmış. Başakşehir'e karşı bir 2014-2015 sezonunda deplasmanda son galibiyet Beşiktaş'ın. Oradaki gollerden biri de Dembaba'dan gelmiş mesela. Şimdi futbol severlerin görüşleriyle başlayayım. Taraftarın dilinden, yani senden, benden, bizden bakalım neler dökülmüş. Hayatta Beşiktaş Rumuzu şöyle diyor. Çok pozisyona girdiğimiz ve Başakşehir kalecisinin iyi kurtarışlar yaptığı çok kritik bir maçı maalesef kaybettik. Bu maç bize gösterdi ki bu sezon sonu mutlaka Caner ve 17 numaradan kurtulmalıyız. 17 numaradan diyor, ismini söylemiyor. Bugün Dembaba ve 17 numara yer değiştirmiş olsaydı 1-0 kazanan biz olacaktık diyor. Bu arada haberler okuyorum. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın teknik direktör Burak Yılmaz'ı oyundan aldıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitmiş Burak Yılmaz. Sanki bunun bir olumsuzlukmuş gibi havası var ama ben size bir şey söyleyeyim. Sergen Yalçın o olumsuzluğa izin vermez. Herkes gibi değil, her teknik direktör gibi değil Sergen Yalçın. Alfattas diyor ki Beşiktaş ikinci yarı tabelada üzerine olan iki takımla oynadı. İkisine de kaybetti. Olmaz işte. O zaman şampiyon olamıyorsun. 4 maçtır Başakşehir'de kaybediyoruz. Bu Beşiktaş için kabul edilebilir bir arıza değil. Murat, semtin muhabiri. Bence Beşiktaş iyi oynamadı diyor. Sadece Başakşehir'den daha iyi oynadı da hadi diyelim iyi oynadı. İyi oynadığı maçta %100 gol pozisyonu var mı? Yok. O zaman iyi oynarken kötü oynayan Başakşehir'i de yenemedi. Bunu da başka bir şekilde sorun o zaman diyor. Bilgehan Ünal, Beşiktaş bu sezon 20. haftayla birlikte futbol oynamaya başladı. Aynı kadro, aynı futbolcular. Tek fark Sergen Yalçın. Başakşehir maçı belki en iyi, en istekli olduğumuz maçtı ama ilerideki golcün hiçbir şey üretmeyip sadece şut çekmeyi düşünürse maalesef gol atamıyoruz. İşte bunlar sizlerden gelen, sosyal medyaya düşen, onlardan benim de alıp sizinle paylaştığım, senden, benden, bizden, dilimizden dökülenlerdi. Şimdi gazete sayfalarına yansıyan yazar görüşlerinden özetler aktarayım. Mehmet Demirkol Fanatik gazetesinde şöyle diyor. Başakşehir'de bir kimlik kayması var. Geçen hafta Sivas karşısında oynadıkları son 20 dakikayı 90 dakika boyunca sergilediler. Önce orta sahada Beşiktaş karşısında 3'e 2 sayısal olarak eksik kalmalarından kaynaklandı bu. Ancak sonra Vida bile hücuma çıkmışken sadece 2 kontra atak yapabildikleri edilgen oyunu görünce bunun aynı zamanda bir strateji seçimi olduğunu da gördük. Evet, Dembaba ve Crivelli rakip savunma için zor bir ikili ama Mahmut ve İrfan'a kalan orta saha eksik kaldığı için bir sorun ortaya çıkıyor. Eğer bu açığı Klişi ve Kaysara tamamlıyor olsa bu daha büyük bir üstünlük yaratabilir. Ama bu açığı çoğunlukla Visca merkeze gelerek kapatmaya çalışınca Bostalı'nın olağanüstü hücum gücünden mahrum kılınıyor. Böyle olunca Beşiktaş rakip alana stoperleriyle yerleşti ve oyunu burada oynadı. Geçen yıl Beşiktaş Başakşehir'in sahasında %66 topa sahip olup 19'a 6 şut üstünlüğü sağlayacak deseler inanmazdım. Sonra da bu tabloda ev sahibi kazanacak deseler. Gerçek bir kimlik kayması. Galibiyet her şeydir kuşkusuz, ancak oyun kesinlikle Beşiktaş'taydı. Güntekin Onay, sevgili meslektaşım Hürriyet'te şunu diyor. İlk yarıda oyunu kontrol eden ve daha fazla rakip yaralanı oynayan Beşiktaş final paslarında beceriden uzaktı. Başakşehir ise özellikle büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda dengeli ve rakibe saygı duyan bir planla sahada yer alma anlayışını uyguladı. Sezon başındaki Beşiktaş'a benzer bir görüntü vardı maçta. Son 20 metreye kadar oyunu ele alan, topa sahip olan ancak final işlerinde yetersiz. Çok ilginç, Beşiktaş'ta Diaby 2 Kasım tarihinden beri hiç gol ve asist yapamadığı halde sürekli ilk 11'de oynamaya devam ediyor. Abdullah Avcı vazgeçmedi, Sergen Yalçın da ısrarla Diaby'yi oynatıyor. Diaby de hakkını yemeyelim, istikrarlı bir şekilde katkı vermeme konusunda kararlı. Siyah beyazlı ekipte sadece Elneny iyi futbol oynadı. Atiba çalışkandı, Boateng ise verimsizdi. Oyunu ve topu alan Beşiktaş, Başakşehir'in tuzağına düştü. Lig yarışında büyük yara aldı. Skor odaklı ancak göze hoş gelmeyen bir futbol oynayan Başakşehir ise zirveye dev bir adım attı. Güntekin Onay Hürriyet'te bunu yazmış. Son dinleyicimi alacağım bugün için. Ama önce bir Ercan Tener'in Sözcü gazetesindeki yazısına bakacağım. 0212 363 0434 Hakan açıyor telefonları. Yeşilçam filmlerini hatırlarsınız diyor Ercan Taner. Zengin fabrikatör kız, fakir işçi damat ve kızgın baba. Yıllardır bu sinemayı izliyorduk Başakşehir'de. Beşiktaş hep hüzün dolu sonuçlarla ayrılıyordu buradan. Bu kez ne olacaktı? Klasik soğuk bir İstanbul akşamının bir maça yansıması bize ne gösterecekti? Böyle bir maç İngiltere'de olsa tribünler tıklım tıklım dolu olurdu. Ama değil, o ülkede 1872 yılında kurulmuş takımlar var, bizde yok. Maçın sonucu ne olursa olsun Beşiktaş yıllar sonra presle başladı deplasmanda. İlk yarı bittiğinde ibre Beşiktaş'tan yanaydı. Yalnız ikinci yarı değişik senaryo olabilirdi. Maç yazısı yazanların en büyük kabusu son dakikalardır. Çünkü her an gol olabilir. Sonuç değişebilir. Tamam dedim kendi kendime. Matbaa ekibi yandı. Böyle bir maça gidiyoruz sanki. Dembaba sanki mi kırdı, golünü attı. İyi oynarken gol yerseniz olay ikiye bölünür. Ya teslim olursunuz ya da maçı çevirirsiniz. Çeviremezseniz ev sahibi gerçek gücüyle sizi boğar. Beraberliği sağlamak şutlara bağlıdır bu maçlarda. Ortalara değil, kontratak yersiniz sonra. Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemi olsa bu maçı kaybetmezdi. Kaybeden, bu takımı kuran müthiş beyin organizasyonu oldu. Bence Beşiktaş zirveye veda etti. Önemli olan yeni sezona bakış artık. Ercan Taner Sözcü de bunu yazmış. Böylelikle benim aktaracaklarım, notlarım hepsi bitti. Şimdi sizden bir düşünceyle, bir telefonla bitirelim. Merhaba.
Merhabalar.
Buyursunlar.
İzmir'den arıyorum. İsmim Murat. Canlı Göztepe taraftarıyım.
Peki Murat, dinliyoruz.
Nasılsınız abi?
İyi Murat, siz de iyisiniz herhalde. Tırmandınız yukarılara kadar.
İyiyiz bizler de. Ben senin şu görüşünü merak ediyordum. Göztepe bu iyi gidişi, bir maçımız eksik. Muhtemelen Rize'yi de İzmir'de yenip Beşiktaş'ta puanları eşitleyeceğiz. Üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Sence Göztepe'nin Avrupa şansı nedir abi? Onu merak ediyorum.
Önce şunu söylemek lazım. Avrupa'ya nasıl gidiyorsun? İlk 4 içinde yer alman lazım. Bir ihtimalle 5. sırada. 39 puan var değil mi 5. sıra? Ama ben 42 puanlı 4. sıra. Yani
bizim bu arada 8 maçımız İzmir'de.
Şunu söyleyeceğim. Şunu söylemek için bunu durdum. Böyle durdum. Bence oynamaya baksın. Hedefini orta üst sıra olarak belirlesin. Bunun sonucunda zaten Avrupa'da gelebilir. Ama Avrupa gelse ne olur? Onu bir iyi hesap etmesi lazım Göztepe'nin. Göztepe gibi takımlar için Avrupa'ya gitmek iyi midir, değil midir? Hedef midir, değil midir? Önce bunların hesabını, ki bunları da teknik direktörler, yönetimler yapar. Ama taraftar her zaman ister. Başarı, başarı, başarı. Ben bir serbest bırakın Göztepe'yi. Bakın 33 yaptılar. 36 yapma ihtimali var. Bir rahat bırakın evet. Diyorum.
Biz Göztepe taraftarı olarak hazırız abi ya Avrupa'ya.
Bir şey demiyorum. Bir rahat bırakın. Geleceği varsa gelir zaten o iş. Ben iddialıyım. Hedefim Avrupa demekle olmuyor zaten.
Bizim zaten en büyük şansımız İlhan Palut artı yeni stadımızın bitmiş olması abi. Ben şuna inanıyorum. Dediğin gibi Göztepe rahat bırakılırsa Avrupa'da iyi işler yapacağına inanıyorum abi.
Peki. Teşekkür ederim sana.
Tamam, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Eksik olma. Bir Göztepe taraftarıyla konuştuk ama bence bir futbol severe daha vaktimiz kalacak. Tahmin ettiğimden daha az kısa sürdü bu sohbet, bu telefon konuşması. Okan'tan Abdullah Avcı'nın gitmesine karşıydım. Değişecek çok bir şey olmayacağına inanıyordum ama yanılmışım. Şu maçta yetenekli futbolcular, yetenekleri kısıtlı futbolcular kadar istekli olsaydı bu maçı alırdık diyor. Mahmut Acar, Fenerbahçe taraftarı olarak çok kızıyorum her maç sonrası hakem bahanelerine. Sen Fenerbahçesin, çıkıp sahaya takır takır oynayıp gerekirse hakemi de yenmelisin. Ankara gücüne bile yeniliyorsan şampiyonluğu hak etmiyoruz diyor Mahmut Acar. Ama bu çok doğru bir bakış açısı değil. Çünkü hakem sizin rakibiniz değil. Sahada hakemi de yenmek ne demek ya? Ben hakemi niye yeneyim? Kötü oynayabilirim. Kötü oynarken çok net gol fırsatları kaçırabilirim, hatalı paslar atabilirim, düzgün organizasyon yapabilirim. Problem şurada, biz o hakem hatası o kadar çok konuşuyoruz ki bunları konuşmaya zaman kalmıyor. Bunları da konuş ama hakem hatasını da konuş. Hakem de bu oyunun bir parçası, onlar da hata yapabilirler, kabul. Ama dediğim gibi hakemi yenmek zorunda değilsin ya. Herkes kendi işini yaparsa bir problem olmaz diye düşünüyorum. Bazen hakem hatasıyla da kaybediyorsun çünkü. Ya olur, senin kaybetme, kötü oynama hakkın yok mudur? Vardır. Orada adalete sığınırsın. Kötü oynarken belki 1-0 öndeyken olmadık bir penaltıyla 1-1 beraber kalıyorsun, 2 puan kaybediyorsun. Yani demek istediğim, oyunun içerisinde her hata var. Bakalım başka. Fuat Hocalar, Trabzon yazarları toz pembe anlatıyor ama öyle değil diyor. Peki, eksik olmayın. Merhaba sevgili dinleyenimiz.
Merhaba Sabri Bey, Antalya'dan arıyorum. İsmim Veli, 46 yaşındayım. Trabzonspor taraftarıyım.
Buyurun.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, sağ olun. Siz de iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Abi biraz sevinçliyiz. İyi gidiyor şu anda Trabzonspor da. Tam ben demeden önce siz lafı şey yaptınız. Gerçekten işimiz biraz zor. O kadar da kolay değil de. Ben sabah Barış Ertürk Bey bir Trabzonspor taraftarı için telefonu kapattıktan sonra biraz başka kapıya gibi filan bir laflar söyledi. Biraz şeyime gitti. Çünkü ben devamlı...
Onu ama dinliyorum. Onu arasanız da Barış Bey'e iletseniz.
Tamam, onu arayacağım. Zaten aradım.
Ben çünkü ne söyledi? Da. Niçin söyledi? Tam olarak şundan, ne söyledi bilmiyorum. Anlatmayın bana. Anlatmayın. Bilmiyorum yok. Çünkü.
Yok, şundan dolayı dedi. Yani çok da şey değil. Ben de sizin o görüşümüzü
peki başka bir şey söyleyeyim. Siz ne diyorsunuz? Bana onu söyleyin. Ne diyorsunuz siz? Siz söyleyin.
Ya şimdi işte dedi ki hani Malatya maçını bu arada
bak,
oynarsa...
Başkasının Trabzon... ne dediğini bırakın diyorum. Çok az zamanım, 2 dakika zamanım kaldı. Siz ne diyorsunuz onu söyleyin.
İşte ben de tamam o zaman. Ben şimdi şunu diyorum. Yani Trabzonspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz? Yani o konuda biraz o zaman görüşünüzü alayım.
Salı, çarşamba, perşembe onları konuşuyoruz. Bunları hep konuşuyoruz. Geçen haftadan bu haftaya bir fark değişmiyor ki. Ya sevgili dinleyenimiz bakın bir şey söylüyorum. Siz de haklısınız. Güzel şeyler duymak istiyorsunuz ama benim futbola bakış açım sizin bakış açınız gibi değil. Ben her hafta bakarım. Çünkü ben bu gözler bırak son maçı 15 dakikada kaçmış şampiyonluklar gördü. Burada sen şampiyonluk ihtimalin şu, senin şampiyonluk ihtimali, bunların hepsi hikaye. Gerçek mi duymak istiyorsunuz? Gerçek şu. Salı ya da çarşamba günü iddia oran belirler, şampiyonluk oranını belirler. Ha işte oraya baktığı zaman, çünkü onlar her türlü taraftarlıktan uzak, her türlü kalpten gelen şeylerden uzak, tamamen para odaklı, tamamen başka parametrelerle belirlenmiş şampiyonluk iddialarıdır. Bak oraya, Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali kaç? Orası gerçek bakan. Ama bir şey söyleyeceğim. Orada Trabzonspor şampiyonluğa en yakın diye Trabzonspor şampiyon olacak anlamı çıkmıyor bu işten. Geçen sene Başakşehir'in 8 puan önde olduğu, Galatasaray'ın şampiyon olduğu, bu sene daha bundan 3-5 hafta önce Sivasspor ligi sırtlamış götürürken, ya iyi güzel götürüyor, Galatasaray da bu yarışın içinde olur ama bugüne kadar istatistiklerde hiç 10 puan geriden gelmiş takım şampiyon olamamış derken, acaba bu sene ilk kez 10 puan geriden gelen bir takım şampiyon oldu der miyiz? Bilmiyorsun. Trabzonspor yıllar sonrasında Liverpool gibi, Liverpool'un olduğu senede taraftarına, o artık kupayı bekleyen milyonlarca taraftarına büyük sevinci yaşatır mı? Bilmiyoruz. Daha kaçıncı haftadayız sevgili dinleyen? Bu köprünün altından daha çok sular geçecek. Onun için dur daha. Trabzonspor Beşiktaş maçını oynamadı. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi var. Daha Fenerbahçe'ye bile tam koptu demem. Beşiktaş'a bile tam koptu demem ya. Beşiktaş kazansa 39. Evet belki şampiyonluk mücadelesinde çok geride kalacak ama geride kalmış durumda ama Sivas Spor'un da 3 maçta, Hatay Spor'un da 3 maçta 7 puan kaybettiğini lütfen unutmayın. Onun için evet doğru, Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi yapan takımların hepsinden daha az şansı var. Fenerbahçe Ankara Gücü mağlubiyetiyle çok ciddi anlamda bir yara aldı. Çünkü eğer Trabzonspor, hayır eğerini bırak, 38'e 44. Trabzonspor'un bir de eksik maçı var. Galatasaray gerisinden geldi geçti. Başakşehir kötü oynuyor, iyi oynuyor, 43 puanda. Onun için ben sezon sonunu göremiyorum. Hep söylerim size, sihirli küre gerekiyor onun için. Hafta hafta bakıyorum ona. Onun için belki tadını çıkartıyorum. Çünkü taraftar gibi bakmıyorum. Taraftar gibi bakılmasından da anlamıyorum. Ya, anlamıyorum hakikaten. Çünkü taraftar değilim. O duygulara sahip değilim. Empati yapamıyorum. Bugünü bitirdik. Yarın Allah nasip ederse yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.